Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili seyirciler, değerli dinleyenler, Radyo Gold'e ve ortak yayın YouTube kanalında sizlerle beraberiz. Üç Büyükler programında her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 12 ile 14 arasında tüm gündemi, haberleri, istihbaratları, yorumları, transfer haberlerini sizlerle paylaşacağız. Aynı Naci Küçük, İlfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber 2 saat boyunca burada bol bol güleceğiz. Hiç bilmediklerimizi öğreneceğiz. Sizlerle tartışacağız, sizlere aktaracağız. Sorularınızı yanıtlayacağız. Burada güzel bir sohbet yapmayı umuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Önce selamlar, hoş bulduk. İrfan 25 uzun bir aradan sonra tekrar aramızda. Onsuz gerçekten programların tadı yoktu. Teşekkür ederim. Fenerbahçe Genel Kurulu'nu, seçimlerini çok yakından takip etti ve kilo almış.
Yemeklerdeyim.
İyi İrfan'cığım, hakikaten maşallah.
Teşekkür ederim.
Kardeşim. Bir Az Yıldırım yemeği, bir Ali Koç yemeği.
Şimdi cefasını çekecek çünkü klasik yaz geldi. Yaz geldiği zaman, yaz mevsiminin klasik ritüeli
kilo vermek.
Kilo vermek.
Evet.
Tek öğünle yaşıyorum ben.
Ben
çok açık söyleyeyim. Kilo vermeye çalışıyorum ama bak 3 günde 3 kilo verdim ama tabii ki şu an giden ödem. Aç yaşıyoruz İrfan 25. Hazır mısın aç yaşamaya?
Şöyle söyleyeyim, ekmeği kestim. Ben de aç yaşıyorum vallahi. Doymuyorum. ekmek yemeyeceğim.
Ama mide büyük ya. Evet, mide küçüldüğü zaman alışıyoruz.
Aynen öyle inşallah.
Şu an ister çok krizimize girdiği zaman küçük fındıkla bile bir muz falan yersin. Onlar krizi yapar.
Evet, Atakan Kurt da Radyo Gol'ün diyetisyeni kendisi.
Evet arkadaşlar.
Her zaman her zaman fittir.
Atakan her gün maç yaptığı için maç oynadı.
10 gündür yapmıyorum ya. Bu hafta yapacağız inşallah. Evet. En son yaptığımız maçtan sonra 4 gün kendime gelemedim.
Bir maç yaptık. Tempo.
Bak son 6-7 senedir böyle tempo maç yapmadım ya. Böyle bir şey, o top bir o kadar Diyarbakır'da.
Dikkat et abi.
Acayip.
Dikkat et. Evet.
Evet. Nereden başlayalım? Fenerbahçe seçiminden başlayalım istersen. İrfan'cığım.
Seçimden başlayalım. Sayın.
Şöyle başlayalım. Dur bir dakika. Bu kadar farkı bekliyor muydun ya da bu sonucu bekliyor muydun?
Ya şöyle söyleyeyim, Tayyip Ali Koç'un kazanacağını son 1-2 gün aslında belli olmuştu, biraz belli etmişti. Özellikle Acun Ilıcalı faktörünün devreye girmesi.
Mourinho'nun
transferi, daha sonra oradaki imza töreni, artı tabii verilen vaatler de var. Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak ifadesi ve işte Sayın Acun Ilıcalı'nın söylediği ifadeler, işte çok önemli yıldızlarla görüşeceğiz.
Biraz ailenin gülümsemesini kaçırırım bak. Öyle bir transferler yapacağız ki şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak cümlesinden sonra Ali de böyle bir sinsi bir Galatasaray'ın gülüşü oldu bak.
Ya bir taş atayım. Geçen bir arkadaşım dedi, çok hoşuma gitti ya. Eskiden dedi, Fenerbahçe sezon başladığında Ağustos ya da Eylül'de şampiyon oluyordu. Şimdi Haziran'da kendini şampiyon ilan etti diyorlar. Ama gerçekten ciddi bir bütçe ayrılmış galiba.
Tabii şöyle söyleyeyim, ciddi bir bütçe ayrıldı ama yani tabii bu seçim sürecindeki söylemler, şimdi herkesin beklentisi Fenerbahçe'de işte seçim bitti, 10 gün içerisinde uçaklar inecek, yıldız transferler gelecek.
Kolay değil.
Ya yani şimdi bunlar biraz beklentiler çok yüksek. Tam mutlaka Fenerbahçe'de yönetimi de birçok oyuncuyla gitti, görüştü, temsil yaptı ama gerek Avrupa şampiyonası olmaz. Gerekse birçok oyuncunun hem yıllık ücretinin maliyeti hem de bonus maliyetinin yüksek olması nedeniyle şu anda biraz beklemede. Taraftarlar da acele etmemesi gerekiyor. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nın şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe 22 Haziran'da sezon başı kampını yapıyor. 22 Haziran'da 2 Temmuz'da da Avusturya'ya gidiyor. Bu 2 Temmuz'daki Avusturya kampında belki bir ya da iki futbolcu transfer olabilir. Ama daha sonraki işte Şampiyonlar Ligi öneleme maçına kadar da
ilk maç ne zaman biliyor musun abi?
21 ya da 22 Temmuz civarında olması lazım. Yani o yüzden Fenerbahçe erken açıyor. Erken açtığı için de ilk şeyini, yani 2 Temmuz tarihinde belki biri ya da bir iki transfer gelebilir ama ondan sonraki Avrupa Şampiyonası sonrası netlik kazanacak birçok oyuncular. Çünkü işte ismini geçen oyuncular birazdan söyleriz ama Jose Mourinho'nun da ilk raporunda şu var: İskelet kadroyu kesinlikle bozulmayacak, omurga takımın omurgasını bozmayacak. Çünkü Galatasaray derbisini birkaç kez izlemiş. Hem maçı oynanırken hem de maçtan sonra takip tekrar izliyor yardımcılarıyla birlikte ve oradaki oyuncuların performansından çok memnun oluyor. Özellikle bazı oyuncuların satılmasını istemiyor. Zaten teknik direktör Sayın Başkan Ali Koç da ifade etti. Yani o astronomik bir teklif gelmediği sürece bazı oyuncuların satmayacaklarını söyledi. Bunlar kimler? Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu,
Fred,
Şimanski. Bu isimlere satılmayacağını söylemiş. Çünkü bu onlar takımın omurgasını oluşturacak isimler. Özellikle sol kanat ve ön libero'ya bir transfer istiyor ki aslında Fenerbahçe'nin geçen sezon özelinde sıkıntı yaşadığı bölgeler. Çünkü Tadic 57-58 maç, neredeyse tüm maçlarda forma giydi Tadic. Ama orada alternatif yoktu. Çünkü alternatif King'di. King sakatlandı ve sakatlandığı için de alternatifi yoktu Tadic'in. Ve o bölgeye sol kanata bir transfer yapılması planlanıyor. Ön libero'da da İsmail Yüksek sakatlandığı zaman sıkıntı yaşamıştı Fenerbahçe. O bölgeye de bir transfer yapılacak. Öncelik sol kanat ve ön libero transferi. Zaten bu iki transferin Avusturya kampına kadar yetiştirilmesi hedefleniyor. Ama dediğim gibi Avrupa Şampiyonası belirleyici olacak. Birçok oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçe'nin görüştüğü isimler arasında yer alan birçok oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda ve hem oyuncularla hem de temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde oyuncular Avrupa Şampiyonası'nı bekleyelim ve sonra işte Avrupa Şampiyonası sonrası görüşelim karşı cevabıyla Fenerbahçe'ye cevap veriyorlar. Böyle transfere değinelim. Yani genel kurula da gelirsek Sayın Ali Koç ve yönetimi önemli bir yönetim kurdu ama güçlü muhalefetin ne kadar önemli olduğunu da orada öyle şey olduk. Yani anlamış olduk. Çünkü eğer karşısında bir güçlü bir yönetim olmasaydı Sayın Ali Koç da bu kadar güçlü hem temsil anlamda hem de mali anlamda bu kadar güçlü bir yönetim tabii. oluşturmazdı. Şimdi
Sayın rekabet kazandırır ya.
Evet, rekabet kazandırdı ve Sayın Aziz Yıldırım şunu söylemişti. Ben her zaten toplantısında şunu söylüyordu. Neden aday olmuyorsunuz? 60 bin kongre üyesi var Fenerbahçe'de yaklaşık. Niye dedi bir kişi aday
çıkmıyor? Yaz bu arada üçüncü bir kişi şey yapsaymış, aday olsaymış 11 bin oy alırmış.
Burada hep söyledik. Üçüncü ayada aslında seçimi kazanan biraz
11 bin kişi gelmedi.
Ya 11 bin kişi gelmedi değil. Şöyle söyleyeyim. 46.480 yaklaşık oy kullanma hakkı sahibi olan
kaç?
46.480.
Tamam. Kaç kişi oy kullandı?
27 bin küsuratı kullandı. Yaklaşık 18 bin gelmedi.
18 bin kişi gelmedi.
18 bin gelmedi. Hatta şöyle söyleyeyim. 500 küsür oyda geçersiz. Bu geçersiz oyların arasında şey var. Tabii, mesela adam Ayetullah Bey yazmış mesela. Tamam mı?
Şey, Twitter hesabı ya.
Ayetullah Bey yani yok hayır. Fenerbahçe'nin tarihinde önemli bir isim Ayetullah. Tabii. Tarihinde yer alan bir isim. Dolayısıyla Twitter hesabı değil. Fenerbahçe'nin tarihinde yer alan bir isim.
Twitter hesabı var mı?
Tamam, Twitter hesabı var. Ayetullah Bey Fenerbahçe'nin neydi tarihinde kuruluşunda. Yani? Kuruluşunda yer alan.
Kuruculardan
bir tanesi. Evet.
Ya diyor ki ben diyor Ali Koç'tan memnun değilim. Aziz Yıldırım'ı da istemiyorum kardeşim. Başka aday yok mu diyor işte.
Şöyle söyleyeyim. Hatta genel kurulda genç bir kongresi konuşma yapmıştı. Yanılmıyorsam Ercüment'li ismi. Herkesten çok büyük alkış aldı. Ve sözünü de kesmediler. Sayın Ali Koç da kürsüye çıktığında o konuşmayı dikkatlice dinlediğini söyledi. Çünkü hem Ali Koç'u eleştirdi. 6 yıldaki yapılmayanları, işte söz verilip yapılmayanları, başarısızlık, sportif anlamdaki başarısızlığı dile getirdi. Ardından Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. Niye 6 yılda dedi işte kulübün en ihtiyacı olduğu dönemde ortada yoktunuz gibi ifadeler kullandı ve dedi ki her ikinize de oy vermeyeceğim dedi. Ben buradan her ikinize de oy vermeyeceğim dedi ki bunun gibi düşünen birçok kongresi vardı. Dediğin gibi üçüncü bir aday çıkmış olsaydı en az 7-8 ya da 9 bin oy alırdı.
Güçlü bir isim olması gerekiyor.
Yani şöyle söyleyeyim. Abi. Bence hani Saadettin Bey çekilmeyip de aday olmuş olsaydı alırdı. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Bir sonrakinde potansiyel başkan adayı olurdu. Çünkü insanlar bir umut.
Yani geldi mi genel kurula?
Genel kurula geldi. Zaten Ali Koç'u destekleyeceğini ifade etmişti. Dediğim gibi muhalefetin olması Fenerbahçe adına güzel bir oldu. Ayrıca bu genel kurulun bir davant şeyi güzel bir tarafı da iki tane liderin genel kurul sonrası aradaki kırgınlığın veya küskünlüğün en azından biraz olsun son bulması oldu.
Tabii.
Şunu net bir şekilde gördük. Aslında iki isim daha önce bir araya gelip oturabilmiş, karşılıklı konuşabilmiş olsaymış Fenerbahçe'nin 6 yılında aslında birçok şeyi çözmüş olurdu.
Tabii.
Aslında çevresindeki insanların, iki başkanların çevresindeki insanların hani laf taşımaları diyelim, yani onların sözlerinden dolayı bu iki arasında gerginliğin has safhaya ulaştığını söyleyelim. İşte Burhan Karaçam, Sayın Burhan Karaçam işte borç 620 milyon TL dedi ama bu borcun 620 milyon euro dedi ama bu borcun 620 milyon euro değil işte 330 milyon dolar olduğunu Sayın Başkan Sayın Aziz Yıldırım bunu dile getirdi. Hatta canlı yayında şunu söyledi. İşte çok aslında çok da güzel bir canlı yayın oldu, onu söyleyeyim. İkisi hiç moderatör devreye girmeden karşılıklı sohbet havasında oldu. Dedi ki 348 kaç lira dedi, bankalar bir de ne kadar anlaştınız dedi. 348 dedi. Hayır 330 milyon dedi. Dolar işte azizim dolar dedi. Sayın Ali Koç euro dedi. Hayır dedi dolar dedi. Ben bankalar birliğine gittim konuştum dedi. 330 milyon dolar anlaştık.
Hatta diyor ya bize niye sormadınız falan diyor ama azizim doğru istihbarat almış yerden.
Tabii tabii bize niye sormadınız? Sen dedi 620 milyon euro söylüyorsun dedi. Ben dedi bankalar birliğine sordum 330 milyon dolar. Ki onu bizle yaptığı röportajlarda söyledi. Dedi dolayısıyla dedi şimdi doların yükselmesi dedi benim bıraktığım borç dedi 110 milyon dolar dedi. Ama dedi bıraktım borçlarında varlı ben geldiğimde kulübün dedi hiçbir tapu arazisi yoktu. Şu anda 550 bin metrekare sadece tapu arazisi var Fenerbahçe'nin. Ve dedi tapu şeyi dedi 600 milyon dolar dedi. Fenerbahçe'ye bıraktım tapu arazisi. Yani sonuçta iki başkan adayı ben bundan sonraki süreçte de bir araya geleceklerini düşünüyorum. İlk olumlu hava esti. İlk önce canlı yayında öpüştüler, sarıldılar birbirlerine. Daha sonra genel kurul sürecinde artık Sayın Ali Koç'un kazanacağı ortaya çıktıktan sonra çünkü tüm sandıklarda 47 sandığın hepsinde öndeydi ve artık kazanacağı garanti olduktan sonra da Sayın Ali Koç'un işte Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminde yer alan arkadaşların yanına gidip onları tebrik etmesi, onları kürsüye davet etmesi. Ardından işte orada bir görüntü var, yani çok da güzel bir şey. İşte gömlekle gidiyor, gömlekle diyor. İşte diyor size saygısızlık olmasın, ceketimi getirin, ceketimizle beraber ceketimle çıkayım demesi aslında Sayın Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a gösterdiği saygının, sevginin aslında
abi halen, öyle olmadı zaten.
Halen devam etti. Her ne
başkanlığını kırgın, yaptı.
Her ne kadar kırgınlıklar
yaş farkı var.
Her ne kadar kırgınlıklar olsa da o saygının, sevginin devam ettiğini gördük. Ve şunu net bir şekilde söyleyeyim. Birçok insan, birçok camiadaki özellikle o Sayın Aziz Yıldırım'ın kürsüye gidip İşte elini birkaç kez Sayın Ali Koç elini kaldırmak istedi. Onda şey yapmadı. Sonra kendi elini kaldırdı. Birçok kişinin duygulandığını söyleyeyim. Yani Fenerbahçeli olup da o görüntüyü, o fotoğrafı gördükten sonra
gider, tabii.
Kimse yani birçok ben konuştum birçok kongreye. Sanki ben de aynı şekilde inanılmaz duygulandık yani.
Yani kötü başladı.
Çok da güzel.
Fenerbahçe Genel Kurulu güzel bitti.
Şöyle söyleyeyim.
Süreç kötü başladı, güzel bitti.
Aslında 2018'de o şekilde uğurlanması gerekirdi Aziz Yıldırım'ın.
Tabii canım.
Fenerbahçe Kongresi taraftarı.
Bu düşmanlığa 20, gerek yoktu. Kim kaybetti abi? Fenerbahçe kaybetti.
20 yıl başkanlık yapmış. Kulübün efsane isim, efsane başkanlarından bir ismi. O şekilde 2018'de uğurlanmaması gerekirdi. Bu kez taraftar ilk gün gerginlik yaşandı, işte genel kurulda bazı tezahüratlar oldu ama şöyle söyleyeyim sonunda hak ettiği gibi uğurlandı, herkes alkışladı, Sayın Aziz Yıldırım da kongreyelerin önünde eğildi, onları alkışladı ve hak ettiği bir şekilde alkışlanarak oradan ayrıldı. Bence 2018'de de böyle olması tabii gerekirdi. Biraz vefasızlık yapıldı 2018'de Sayın Aziz Yıldırım'a çünkü gerçekten 72 yaşında taşın altına elini soktu. Kimse aday olmamıştı.
Doğru.
Belki kendi sağlığını da hiçe sayarak gerçekten çok yoruldu. Bazı toplantılarına gittik gördük. 72 yaşında bir insan. Hiçbir şeyi yok. Şöyle söyleyeyim. Yani istese dışarıda kalabilir. Kendi işte dışarıdan izleyebilirdi. Ama ne yaptı? Belli noktalarda bazı şeylerin yanlış gittiğini gördü.
Tabii.
Ve orada taşınmasını
harekete geçirdi canım ya. En kötü kazanamasa da
silkeledi, silkeledi.
Ölü toprağını üzerinden attı. Ve şunu net bir şekilde gördük. Ya ben o yüzden kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Niye saygı duyuyorum? Kendisine de söyledim aynı şekilde. Yani 72 yaşında büyük bir Fenerbahçe sevdası var. Kimse işte Mersin'de gidiyorsun, Adana'ya gidiyorsun. İşte aynı gün sonra uçakla gelip İstanbul'da sonra tekrar konferansa 11'e kadar yani 72 yaşında işte bizim televizyona Sözcü TV'ye geldi, yayına çıktı, o yorgunluğu yüzünde görebiliyordun. O yüzden de kendisini gerçekten Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. Gönüllerde her zaman yer alacaktır ve Fenerbahçe'nin her zaman önemli bir değeri olarak da kalacaktır diye düşünüyorum.
Sen de bir ayrı seviyorsun ama.
Ben başkanı seviyorum.
Tabii canım. Söylüyorum. Ama ben canım. Seçim sürecinden önce söyledim
tabii,
sana.
Tabii tabii. Ayrı seviyorsun.
Az Yıldırım'ı ayrı sever.
Yok, ben Sayın Başkan Ali Koç'u da aynı şekilde seviyorum. Yani Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Fenerbahçe'nin kulüp başkanı ama.
Hayır, Az Yıldırım ayrı ama.
Ya şöyle söyleyeyim.
Yani özel şimdi, değil.
Yani özel.
Özel bir yeri 20 var tabii yıl, ki.
Tabii şimdi her Fenerbahçe'nin bak sorarsan yani ne kadar tepki gösterse de Az Yıldırım'ın her zaman özel bir yeri vardır Fenerbahçe'de.
Abi zaten.
Çünkü 20 yıl başkanlık yapmış. Fenerbahçe'nin efsane bir efsane başkanlarından. Yani gerçekten istese dışarıda kalabilirdi. Her zaman söyledi. Ben dedi mesela seçimden sonra da konuşma imkanımız oldu. Ben dedi bir vizyon çizdim.
Abi
ben bir vizyon şimdi çizdim. Şimdi artık bundan sonra ben de camianın üzerindeki ölü toprağını kaldırdım. Bundan sonra dedi bu vizyon doğrultusunda yönetim harekete geçti ve artık bundan sonra da şampiyonluğu olmasını bekliyoruz dedi.
Kaybettiği seçimde dahi Fenerbahçe'ye kazandırdı Aziz Yıldırım. Bir, aday olarak bir kere Ali Koç'un karşısına ilk kez güçlü bir isim çıktı. Ali Koç bu yüzden Acun Ilıcalı gibi Türkiye'nin saygı duyduğu, herkesin tanıdığı, başarılı işlere imza atan bir ismi ikinci başkan olarak, ikinci adam olarak listesine aldı.
Şöyle
Jose Mourinho,
Hamdi Akın ismi
abi,
var.
Abi Jose Mourinho'yu ilk kim dile getirdi? Açık konuşalım. Aziz Yıldırım.
Tabii.
Ali Koç belki daha önce görüşmüş olsa dahi Aziz Yıldırım'ın buna dile getirmesi Ali Koç'u Mourinho'ya mecbur bıraktırdı. Şöyle, getirmek zorunda kaldı.
Benim şahsi fikrim orada bence ilk Aziz Yıldırım görüştü.
Şöyle söyleyeyim. Top. Yok. İlk önce Mourinho ilk önce şey görüşüyor. Sportif direktör Mario Branco görüşüyor. Şartlarını soruyor. Ama anlaşma aşamasına getiren Aziz Yıldırım ve şeyler. Çünkü şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım gidip yüz yüze görüşüyor Roma'da. Yani Londra'da diyorlardı ama Londra'da değil Roma'da görüşüyorlar. Ve artık her şey protokole kalıyor. Protokol de imzalanıyor. Hatta şöyle protokol var. Protokolü kabul ediyorlar. Daha sonra son detayları görüşmek üzere Önder Fırat'la Mahmut Uslu gidip protokolü de imzalayacaklar. Son detayları artık son detaylarda konuşulup imza atılacağı sırada Sayın Ali Koç ve Acun Ilıcalı gidiyorlar ve Mourinho ile anlaşıyorlar. Yoksa Aziz Yıldırım Cuma günü getirecekti. Lütfü Kırzdar'da bir imza töreni bir orada Mourinho'yu da açıklayacaklar. Hatta şöyle bir şey oldu.
Yalnız Ali Koç'un yalnız kazanması Acun Ilıcalı'nın faktörü çok yüksek yalnız.
Acun Ilıcalı'nın çok büyük bir şey var.
Çok özellikle büyük faktör
son, o tarafa kırdı işi.
Tabii.
Son 3 veya 4 gün işte çıkıp orada konuşma yapması hani sosyal medyada olsun işte dijital medyaya çıkıp konuşma yapması, televizyona çıkıp konuşma yapması bence biraz daha kazanmasının önemli rolünde. Şimdi tabii 6000 oy var ama şimdi 6000 oyu şöyle düşün Atakan. 3000 oy bu tarafa geçse Aziz Yıldırım kazanıyor. Yani o yüzden hani çok büyük fark var ama 3000 oy bu tarafa geçerse Aziz Yıldırım kazanıyor. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'de ilk 2018'deki kongrede 31 bin kongre üyesi oy kullanma hakkına sahipti. Yaklaşık 35 bin kongre üyesi 31 bini vardı kongrede. Şu anda 46 bin 500 kongre üyesi yaklaşık oy kullanma sahip. Yaklaşık 15 bin kongre üyesi artmış. Ama Sayın Ali Koç'un oy oranı her ne kadar artsa da çok fazla artmamış. Yani aynı yerde neredeyse 16 bin.
Abi zaten bunu alması bence çok büyük.
Bu şeydir. Bu aslında bir mesajdır.
Tabii.
Bu bir mesajdır. Yani burada artık şu var. Karşısında bunu söyleyince tabii taraftarlar tepki gösteriyor ama yani şöyle söyleyeyim. 18 bin kongresi gelmemiş. Yani her iki başkan adayına tepkili olan kongreler var. Yani ikisini de artık iki camianın iki isim arasında sıkışmayıp yeni bir yüz gelsin biz ona oy verelim diyen birçok kongresi var. Aynı zamanda 10.483'te Az Yıldırım'a oy veren bir kesim var. Dolayısıyla şu anki mevcut yönetimin gelecek sezon itibaren başarıdan başka hiçbir şansı yok. Yani bundan sonra tabii anlatamazsınız kongreyi. Abi, çünkü tepkiler yükselmeye başlayacak. Çünkü gerçekten önemli bir muhalefet var artık karşısında. Şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunu Sayın Ali Koç da mutlaka.
İşi çok zor. Sürekli kazanmak zorunda. Sürekli başarılı olmak zorunda.
Ama şu iyi oldu. Fenerbahçe için. Cumartesi günü seçimden bir gün önce Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın o yayında buzları eritmesi olası bir sert muhalefeti ortadan kaldırdı. Yani Aziz Yıldırım artık kolay kolay muhalefet yapmaz. Tam tersi bence destek olmaya çalışır.
Zaten Beko, Fenerbahçe Beko basketbolda şampiyonluğa ulaştıktan sonra tebrik etti. Biliyorsun aslında normalde tebrik etti. Ona şunu da söylemek lazım. Canlı yayın aslında birinci gün biliyorsun bir gerginlik yaşandı.
Evet.
Divan heyetinin seçilmesinde.
Tabii canım.
Divan heyetinin seçilmesinde de açık konuşma.
Kavga çıkar diye bekliyor da insanlar. Şöyle tansiyon şimdi, yüksek.
Divan heyetinin seçilmesinde de artık yani bu kadar çok Fenerbahçe'de şimdi kaç kişi oy kullandı? 27 bin. Göz kararıyla işte o aday seçildi, bu aday da seçildi demek çok zor. Yani ben de saha içerisindeydim. Yani objektif olarak bakan birisi görürse yani ya oyları eşit ya da hani diğer taraf kazandı gibi gözüken çok şey vardı. Yani o yüzden artık buna bir önlem alınması gerekiyor. Çünkü çok fazla kişi var. Göz kararıyla vermeniz imkansız. Eşit kaldığı zaman nasıl sayacaksınız?
Tabii.
O yüzden ya bunun elektronik ortamında bir oy vermeye gitmesi lazım veya şeyini alması lazım Fenerbahçe'nin veya diğer kongre diğer kulüplerinde. Çünkü gerçekten tartışmalara mahal verdi ve orada Sayın Aziz Yıldırım'ın belki herkes stat'tan terk ettiği için tepki gösterenler de oldu. Hani ama şunu söyledi. Açık ve söyleyeyim basın toplantısında biz gittik basın toplantısına ve basın toplantısından önce gazeteciler vardı. Aydın da oradaydı. Sohbet de etme imkanımız oldu. Şunu söyledi. Eğer dedi ben dedi ayrılmasaydım dedi stat'tan kavga çıkacaktı. Ve dedi bunu dedi net bir şekilde gördük. Çünkü gerçekten şimdi bir tarafta şimdi bağırıyorlar işte Ali Koç'u destekleyen, Aziz Yıldırım'ı destekleyen ve yani şimdi Aziz Yıldırım konuşma yapmış olsa veya işte Ali Koç'u destekleyen birisi konuşma yapacak, öbürü protesto edecek. Aziz Yıldırım'ı destekleyen birisi konuşma yapacak kongresi, diğeri destekleyecek ve orada kıvılcımı net bir şekilde biz de fark ettik. Yani gerginlik az safhadaydı. Hani bu kez de mesela şimdi Aziz Yıldırım konuşurken bir spor sayısı bu sefer tepkiler de yükselecekti. Ve Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söyledi. Eğer dedi ben kalmış olsaydım kavga çıkacaktı. Ve Fenerbahçe'nin demokrasi şöleninde kara leke sürülecekti. Tarihinde de Fenerbahçe tarihinde kara leke sürülecekti. O yüzden ben dedi bunu gördüm ve stadı terk ettim.
Ya şey cümlesi çok iyiydi be. Ne efsanesi kardeşim. İki tane efsane var. Bir tanesi Fatih Sultan Mehmet diğeri Atatürk'te diyor.
Bunu bize röportajda da söyledi. Çok önemli.
Çok iyi. Ne efsanesi.
Aslında mesela hep söylüyorlar ya işte yani ben Fenerbahçe'nin kendisiyim cümlesini hep eleştirir dedi çok fazla. Ama onu da çok güzel bir ifade kullandı. Hallacı Mansur okusun dedi. Okuyun dedi Hallacı Mansur. Aslında tüm camiaya herkese bir şey yaptı. Yani o aslında Fenerbahçe'yi kendisinden üstün görmüyor. Fenerbahçe'yi de yaşadığını dile getiriyor. Hani orada Enal Hak diyor ya mesela Hallacı Mansur ondan sonra öldürülüyor. O da aynı şekilde onu kastederek yani Fenerbahçe ile birlikte yaşadığını dile getiriyor. Gerçekten de öyle bir isim. Hatta bugün Şekip Mostoroğlu'nun Sayın Şekip Mostoroğlu ile Aziz Yıldırım'la ilgili bir anısını anlatmış. Video sosyal medyada düştü önüme izlerken. Yani bir kız istemeye gidiyorlar. Çok da güzel bir olay bu. Ondan sonra Sayın Aziz Yıldırım kızı isteyecek. O sırada da maçı izliyorlar. Tabii Şekip Mostoroğlu var. Diğer yönetim kurulu üyeleri falan var. Kızı isterken tabii aynı zamanda şöyle şey var. Fotoğraf diyor. Telefondan maç izliyor. Tabii diğer yönetim kurulu üyeleri de Fenerbahçe önde maç izlerken işte ondan sonra konuşmalar yapılıyor. Kızın damadın aileleri falan gelmiş. Tabii diğer taraftan da işte internetten de görüntü sonuçlar geliyor ya. Yani bir iki dakika önce geliyor. Üç dakika önce geliyor. İşte maç izlerken tabii şey skor gelmiş önce yani takip gol atmış Fenerbahçe berabere bitiyor yani beraberlik geliyor ama Sayın Aziz Yıldırım hala tabi görüntüyü izlerken hala şey diyor Fenerbahçe atak yapıyor ondan sonra neyse tabi söylüyorlar başkanım diyor hani maç beraberlik falan ya diyor niye nasıl diyor yani beraber şey işte bir atak yapıyor Fenerbahçe tabi golü görüyor ondan sonra diyor ki ben de kızı istemem diyor
uğursuz geldi ya
tabi ben kızı istemem diyor ondan sonra diyor, olmaz diyor yani Fenerbahçe beraber şey yaptın golü yedikten sonra ben kız istemem sonra ikna etmeye çalışıyorlar Şekip Mostoroğlu ikna etmeye çalışıyor o zaman ben istemem diyor daha sonra yapalım diyor yani Fenerbahçe üzülüyor çünkü Fenerbahçe beraber kaldığı için ondan sonra işte ikna ediyorlar o zaman tamam diyor siz diyor, isteyin ben de konuşmam diyor mesela yani gerçekten Fenerbahçe'de yaşayan Fenerbahçe'nin çok önemli bir ismi ben de Fenerbahçe'nin efsane başkanı onu kim ne derse desin hatta Sayın Ali Koç'un yönetiminde yer alan Sayın Özgür Özaktaş da maç son şey seçim sonrası onu, o da mesela gözyaşlarını tutamadı. Düşün Ali Koç'un yönetimi. Aslında ikisinde de iki başkana da çok yakın bir isim ve şu ifadeyi kullandı. Fenerbahçe'nin Süleyman Sebası'dı dedi, Aziz Yıldırım dedi.
Üç büyükler devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt yayınımıza devam ediyoruz. İrfan'cığım, peki şimdi güçlü bir figür Acun Ilıcalı da var.
Başkan olur mu Acun?
bir dahaki dönem. Transfer döneminde kimleri göreceğiz? Kimler gelecek Fenerbahçe'ye? Hangi mevkilerde transferler gelecek ki? Ben söylüyordum. Fenerbahçe sol açık almalı diye. Millet diyordu ki kardeşim ne alakası var, Tadiş var. Mourinho sol açık istemiş.
Tabii tabii. Mourinho sol kanat diyor. Öncelikle
çünkü
sol...
şey yok ya orada, tempo yok, anladın mı?
Şöyle söyleyeyim. Önce takımın yavaş oynadığını düşünüyor.
Tabii.
Geçiş hücumlarında daha hızlı bir takım istiyor. Dolayısıyla o bölgede özellikle sol kanatta bir transfer yapılması istiyor.
Muhtemelen Tadiç alternatif yapacak.
Tadiç'i 10 numara mevkiine çekme ihtimali. Onlar
zaman zaman oynayacak.
Zaman zaman Tadiç'i 10 numara mevkiine, işte Ajax'ta da oynuyor. Ama şöyle söyleyeyim, sol kanata öncelikli olarak sol kanat ve ön libero transferi istiyor. Çünkü ön libero'da İsmail Yüksel'in alternatifi yok. Ama şimdi iyi bir ön libero alırsa Fenerbahçe, İsmail'de yedek kalma gibi bir durumla karşılaşabilir. Belki İsmail'i o anlamda Avrupa'ya transferde söz konusu olabilir. Yani.
Ben İsmail'i yedek olsam
bu sene kadar. Rafa Silva Şimanski'nin yerine mi yani? Demek ki daha üst segment takım kurmaya çalışıyor. Şimanski de yedek o zaman.
Ya şöyle söyleyeyim, Şimanski'nin hani Avrupa'dan ciddi transfer teklifleri var. Premier Lig'den de isteyen kulüpler var. Dolayısıyla o orada Şimanski'nin de satışı söz konusu olabilir. Mesela Fenerbahçe'nin sol kanadı için Saido Mane ismi gündemde. Fenerbahçe Allah gündemine gelen isimlerden bir tanesi kanat transferi için. Yine Jota Silva yani şey olan transferlerden bir tanesi. Vitória Guimarães'in oyuncusu. Ancak tabii bunun bon servisi 20 milyon euro sözleşme fesih bedeli var. Çok yüksek bir fesih bedeli var.
Mane'nin atletik özellikleri eskisi gibi değil yalnız. Tabii. Son Arabistan'da falan. Burada mesela, son Bayern Münih'te de çok düşüşe geçmişti.
Şöyle söyleyeyim.
Arabistan'da da çok iyi değil. Yani bence çok Beşiktaş da istiyor. Duyuyorum. Fenerbahçe'nin de gündeminde. Yani tamam, zaman zaman iş yapar ama Fenerbahçe'nin daha nokta bir oyuncu.
Mesela çok. Burada şey var. Jota Silva ismiyle Vitória Guimarães'in oyuncusu. Benfica'da devrede. Aynı zamanda İngiliz ekipleri de var. Sözleşmesinde 20 milyon euro sözleşme fesih bedeli söz konusu. Ve bu sezon 42 maça çıkmış. 15 gol 7 asist bir skor katkısı verdi. 24 yaşında genç bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'nin aslında oyuncu profillerinden bir tanesi de işte Osterwolde gibi, Szymański gibi yani çok yıldız, hani yıldız değil ama ileride de oynayıp yüksek bedelle satabileceği oyuncu profilleri de arıyor Fenerbahçe.
Bu Jota... Fenerbahçe şu anda önceliği şampiyonluk abi.
Tabii.
Çünkü kimseye anlatamazsın biz yüksek profil.
Tabii. Ama şöyle adam... söyleyeyim. Hepsi 4 tane Fenerbahçe.
Sonra sezon sonu aşkın olayım dinletiyor abi Galatasaray.
4 ya da 5 oyuncu alacak. Onu söyleyeyim. Yani maksimum 4 ya da 5 oyuncu. Fazla oyuncu transferi yapmayacak. Bu oyunculardan da hani 4-5 oyuncudan da belki de 2 tanesi yıldız olup 3 tanesi de gelecek vadeden isimler arasında olur. Hepsi 5'i de yıldız olacağını, yıldız olması biraz beklentilerin dışında, onu söyleyeyim. Yine ön libero'da Højbjerg ismi gündemde Tottenham'ın, Danimarkalı ön liberosu. O da Fenerbahçe'nin gündeminde ama Londra ekibiyle bir yıllık sözleşmesi var. Oyuncu şunu söylemiş, tabii temsilcisiyle de görüşme yaptı Fenerbahçe. Oyuncu Avrupa Şampiyonası sonrası görüşelim mesajı. Yani oyuncu çünkü Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka ile oynayacak. Dolayısıyla oyuncu Avrupa Şampiyonası sonrası tekrar Fenerbahçe gündeme getirecek. Yine Mourinho'nun tabii burada önemli bir faktör. Yani oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmesinde Mourinho önemli bir faktör. Şimdi görüşülen oyunculara Mourinho faktörünü de öne koyduğunuzda daha Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyorlar. Rafa Silva da Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden. Yani o da bonservis elinde olması bir avantaj.
Ama çok ciddi.
Yani 6 milyon euro yıllık ücret istiyor.
Verir o paraları.
6 milyon euro yıllık ücret istiyormuş. Evet. Ve
imza parası da
yani şimdi en az bir 10 milyon euro ister imza parası.
Yok, benim bildiğim kadarıyla yıllık maliyeti 6 milyon euro.
O zaman alınabilir.
Yani garanti parası değil. Yani. İmza parası içinde yıllık maliyet 6 milyon euro.
Orada tam yıllık maliyet 3 milyon euro yıllık ücret. 3 milyon da hani diyelim ki 3 yıllık.
Bonservisi olmadığı için.
Bonservisi olmadığı için. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Şimdi Lewandowski isimleri gündeme geliyordu ama sorduğumuzda ilgilenmediklerini söylediler. Çünkü Lewandowski'nin yani maliyeti çok yüksek, hem de bonservis bedeli de çok yüksek.
Evet. Yani Lewandowski yani, de kim?
Taliska'da Fenerbahçe'nin oyuncuyla bir teması var, oldu. Ama tabii oyuncunun yıllık ücreti çok yüksek. Ya da onu 12-13 milyon yani 10 milyon euro civarında bir rakam alıyor.
10 milyon euro, evet, civarında. Ben de öyle biliyorum.
Yıllık ücreti
var. Galatasaray iki kez denemişti.
10 çünkü. Milyon yıllık ücreti var. Şimdi kulübüyle de sözleşmesi devam ediyor. Yani kulübü de en az bir 15 milyon.
Beşiktaş
euro.
Görüşüyor burada. Taliska'yla.
Ama 10 bir şey var. Taliska'yla mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Taliska'da şunu
3 sezondur her kulüp talip oluyor. Ama şöyle. Alamıyor. Almayın kardeşim.
5 milyon
beklentiye giriyor taraftar.
5 milyon kulübün kasasından 5 milyon da sponsorla getirmeyi planlıyor. Biraz da cüzi bir rakam kulübüne. Öyle almayı planlıyor. Yani 5'in transfer listesinde ciddi anlamda var.
Çok fazla değil mi ya?
Şu 10 milyon euro yıllık.
Niye diyorum biliyor musun? Abi tamam. Acaba buradan ayrıldığı gibi mi? Buradan ayrıldığı gibi ise
şöyle bir şey ver. Şöyle bir şey var abi. Taliska zaten buradayken de sana oyun üstünlüğü sağlayan bir oyuncu değil de. Orada da değil. Geldiği zaman da oyun üstünlüğü sağlamayacak. Skor üstünlüğü sağlayan bir oyuncu. Yani mükemmel oynayıp tabelaya işte katkı veren ya da vermeyen ya da sol işareti olan bir oyuncu değil. Sağda gözükmüyorken bir anda sol ayağıyla 25 metreden bir ayak içi şut çıkarıyor. Abi öyle bir doğuştan bir özelliği var ki, meziyeti, palet gibi ayakları var. Bir de öyle bir şut çıkarıyor ki kaleciler tutamıyor topu abi. Yani öyle bir adam. Bakıyorsun sağda yok. Geziniyor. Alıyor 25'ten bir çıkarıyor şutu, 1-0 öndesin. Beşiktaş geçen sene özellikle sezonun ilk başlangıcında o kadar çok atak yapıyor, o kadar çok ceza sahasında topla buluşuyor ama atamıyor.
Bitiremiyor.
Bitiremiyor. Fenerbahçe geçen sene bitiremiyordu. Birçok maçta Galatasaray'dan daha iyi oynadı Fenerbahçe. Daha fazla pozisyona girdi. Daha fazla atak yaptı. Ama Galatasaray gidiyor kötü oynarken kazanıyor abi. Adamın 50 tane leblebisi var içeride. Tabii. Icardi. Adam gül oynuyor. Göbekli möbekli gol atıyordu. Sonra
say zaten.
Tabii abi, Taliska öyle bir oyuncu abi. Taliska sahada yok. Bir bakmasın skoru değiştirmiş.
Peki dün bir yayındaydım. Çağlar Söyüncü kalacak dediler Fenerbahçe'de. Sence şöyle doğru mu?
Doğruluk payı var. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi az önce Mourinho derbi maçı izliyor Galatasaray'da. Oradaki oynayan oyuncuların performansından çok mutlu oluyor ve takımın bozulmasını istemiyor. Çağlar da şimdi Çağlar kiralık sözleşmesi sona erdi ve döndü. Ama kulübü satış listesine koydu Atletico Madrid ve yeni sezon kadro planlamasını düşünmüyor. Bonservis bedeli olarak 10 milyon euro olarak belirlemiş ama Fenerbahçe o rakamı vermez. Biraz bekler. Rakamın daha
5'e falan biter o iş. 5'e 6'ya biter.
Tabii rakamın daha uygun hale geldikten sonra Fenerbahçe devreye girer ve Çağlar da zaten Fenerbahçe'de mutluydu. Ayrılmak yani Fenerbahçe'de kalmak istiyordu. O anlamda Çağlar'ın da yeniden Fenerbahçe'de olma ihtimali yüksek. Çünkü şöyle de söyleyelim. Gelecek sezon 12 yabancı olacak. Hepsi oynayabilir. 11'i direkt oynatabileceksin. Ama diğer taraftan ise yerli, şimdi 11 yabancı oynattın. Yerlinin tamamen yedek kulüben tamamen yerliden oluşacak. Dolayısıyla yerli kalitenin de çok yüksek olması lazım ki giren oyuncunun bir anda oyunu değiştirebilecek kalitede olması lazım. O anlamda da mevcut kadroyu bozmayı düşünmüyor Fenerbahçe. İşte iç transferde Mert Hakan'la sözleşme imzalanacak.
Yalnız Mert Müldür sol bek ne iyi oynuyor yalnız ya, evet. Çocuk. Milli maçta da mükemmel oynadı ya. Bak sağ bekte o kadar iyi oynamıyor abi çocuk. Sol bekte ters ayak acayip bir top oynuyor.
Mert Müldür de gelecekse de tabii Fenerbahçe'nin önemli şeylerinden bir oyuncularından bir tanesi olur. Mert Hakan da mesela sözleşme yenileyecek Fenerbahçe. Anlaşmaya vardılar.
Bakalım ne zaman Mourinho'yla
2 yıllık 2 yıllık herhalde. Benim aldığım bilgiler 2 yıllık bir sözleşme olacak. Başuay'ın çok yeterli süre alamadığı için o opsiyon maddesi devreye giremedi. Serbest oyuncu konumunda şu anda. Ve Fenerbahçe Başuay'ı takımda tutmak istiyor. Onunla görüşmeler devam ediyor.
Başuay kalmak istiyor ama.
Başuay da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ama
yaz Mourinho büyük şans be. Yani şimdi bak bakıyorsun. Şimdi hani geçen sene sağda solda işte biz İsmail Kartal'la konuşmuyoruz. Kadroyu biz yapıyoruz. İşte şöyle kötü hoca böyle kötü hoca diyordu ya. Ceko Tadiç bilmem ne mesela bir sürü problem çıkıyordu. İşte Başuay'ı oynatılmıyordu ki bence birçok maçta yanlış yapıldı Başuay'a. Şimdi bir tane oyuncu çıkıp Mourinho'yu sallayamaz abi. Çünkü kariyerleri yetmez abi Mourinho'ya sallamaya.
Tabii tabii.
Yedek kariyerleri abi. Yetmez. Mourinho der ki aile olaya. Aile olaya.
Abi bir iki ay önce Fenerbahçeli oyuncuların düşünceleriyle bugün itibariyle aynı değildir. Değil, atıyorum. Değil. Belki transfer yapmak isteyen, Avrupa'ya gitmek isteyen oyuncu dahi bir sezon Mourinho ile çalışayım diye Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Şöyle söyleyeyim. Tabii. 3-4
kimse ayrılmak
İsmail Kartal, aynen. İsmail Kartal devam etseydi yıldız oyuncular da dahil olmak üzere birkaç tane yıldız oyuncu, 3-4 tane oyuncu Fenerbahçe'den ayrılacaktı.
Ceko Tadiş dışındaki
en
var.
En güzel örnek Fred'in de ayrılma ihtimali.
Fred de istiyor.
Fred'e ayrılma ihtimali söz konusu.
En güzel örnek Ceko ya dün Fenerbahçe paylaşımı yaptı.
Şöyle tabii orada şimdi Mourinho geldiği için
ben gördüm ne paylaşımı yaptı. Ceko ile alakalı.
Sosyal medya.
Fenerbahçe takım diye paylaştı.
Fenerbahçe takım fotoğrafını paylaştı.
Ondan sonra bir de şey var. Şimdi baktığın zaman işte Şimanski'ye soruyorlar milli takım kampında. Mourinho Türk futbolu için çok büyük bir kazançtır diyor. Yani aynı zamanda onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum diyor. Divakovic'e gitti kampta ziyaret etti.
Modric ben orada şeyi yalnız. Modric'i bence Modric'e teklif yapmıştır.
Modric'i isteyebilir. Gelebilir yani Modric.
Bence o amaçla gitmiştir. Yani Livakovic'e tanışıyorum bahanesiyle orada Modric'i eski öğrencisi evet. Abi. Orada bence Modric'e teklif yaptı.
Ama uzattı Real.
Evet uzattı. Evet. Bir sene daha kalacak orada.
Orada tabii şöyle söyleyeyim yani yedek şimdi birçok oyuncu gitmek isteyen oyuncuların hepsi şu anda kalmak istiyor.
Tabii.
Kiralıktan dönen oyuncular da takımda kalıp Mourinho'nun gözüne girmek istiyor.
O İlkay anda, var mı?
İlkay Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında vardı evet ama sonuç en son durum ne oldu onunla ilgili çok
ben şöyle bilmiyorum. Bir bilgi vereyim. İlkay'la alakalı çünkü iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'da açıkçası
çok da önemli ki Mert Hakan da çok iyi Galatasaray'da Fener'den oynuyor abi ne olacak yani.
Mert Hakan Galatasaray'da
çok yani Erdal Torun olur teklif yapıyor Beşiktaş'ta futbol şubesindeyken Mert Hakan'a seni istiyoruz falan diye benim diyor babamın diyor en büyük diyor isteği hedefi ve vasiyeti bana diyor benim Galatasaray'da oynamam diyor zaten Galatasaray'la anlaşıyor gidiyor Galatasaray'la tam biliyorum imzalarken abi. Galatasaray'a sözle diyor ki sana 2 milyon şöyle falan derken sözleşme farklı yazıyor Galatasaray ondan sonra masadan kalkıyor Fener
yok,
gidiyor.
Yok ön ödemeyi yapamadı ya Galatasaray. Bir de hem Fenerbahçe hem çok daha iyi bir para
verdi.
Bir de
verilen sözle sözleşme yazılan farklıymış abi. Onu da ben çok ciddi yerden öğrendim. Yani orada şey yapmış çocuğa biraz ayıp etmişler.
İlkay Barcelona'da bu sezon kalmak istiyor. Sebebi de para falan filan değil. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da belki İlkay'ın istediği rakamları verebilir. Barcelona'dan aldığı ücret İlkay'ın aylık 650 bin euroymuş. Fakat asıl şey gerekçe Hansa Flick. Alman teknik adamın Barcelona'nın hocası olması. O yüzden İlkay bu sezon bir yıl daha Barcelona'da kalmak istiyor. Önümüzdeki yıl muhtemelen İlkay Türkiye'ye gelir artık. Galatasaray mı olur, Fenerbahçe mi olur? Onu yaşayıp görürüz.
Artık takımlarımızın abi dün bir şeye baktım. Abi Liverpool kurulduğundan beri kaç tane teknik adamla çalışmış? Sadece Ali Koç'un çalıştığı teknik adam sayısı daha fazla ya. İnanılmaz bir şey abi. Yani hayır bunu Ali Koç geleninde söylemiyorum abi. Hasan Arat, işte Fikret Orman, Dursun Özbek fark etmez. Abi bırak şampiyon olamayıp yola devam eden teknik tabii. Adamlar da olsun. Tamam 3 sene üstte şampiyon olamadıktan sonra devam etmesin ama abi bir istikrar
tabii.
Bir görelim yani tamam.
Liverpool kaç sene şampiyon olamadı?
Abi 25 senede bir defa oldu abi.
Ha işte onu diyorum bak bizde ama bizim futbol kültürümüze şampiyonluk dışındaki her şey başarısızlık.
Konferans ligini alsa da İsmail Kartal kalırdı bu, abi.
O doğru.
Abi
o zaman gönderemezdi.
Kalırdı.
Abicim bu tamamıyla futbola bakış açısıyla. Yani hiçbir kulüp taraftarını burada eleştiremeyiz. Zihniyeti değiştirmemiz lazım. Evet. Niye? Çünkü daha küçükken vur kır parçala bu maçı kazan diyoruz abi. Tezahüratımız bu. Ya futbolu kazanmak için seviyor bütün taraftarlar.
Tabii.
Futbolu futbol olduğu için sevmediğimizden bu olay oluyor. Ne yazık ki.
İşte dediğim gibi sadece şey haricinde şampiyonluk haricindeki tüm başarılar...
Başta da hepimizin payı var.
Tabii, tabii ikinci oluyorsun mesela 99 puan toplamış. Şimdi 99 almış. Başarısı olarak nitelendiriyorsun. Tabii,
Almanya'da, Avusturya'da ikincilik, üçüncülük takımının
ben
maçları kapalı kişi oynuyor.
Joachim Löw Fenerbahçe'de teknik direktördü. Abi bir futbol oynatıyordu o sene.
Evet, çok iyi oynuyordu Fener.
Bak bir futbol abi, adam şampiyon olamadı yönlerden adama. Sonunda bir de Metin Diyar'ın ayağı kırıldı, şampiyon olamadı. Balişli Moldovanlı Parma'ya.
Samsun maçı stat'taydı.
Samsun bak Parma'ya elendi. İşte Parma'da
iyiydi.
Kadro bak Lilian Thuram, Cannavaro, Bogosyan, Crespo, Veron falan, bir kadro inanamazsın yani. Ve Chiesa, Mieza.
Ama iyi oynamıştı Parma'ya karşı.
Burada 1-0 kazandı. Rakip 10 kişi kaldı. İkinci eleman Turan'la Baliç'i adam adama yaptı. 2-0 olmadı maç. Orada da Saffet Akbaş hata yaptı falan. Gitti Parma UEFA Kupası'nı aldı o sene. O sene Fenerbahçe uzun süre liderken Metin Yedin ayağı kırıldı. Sonra şampiyon olamadı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ertesi sene mesela Löw'le devam etse başarılı olabilirdi. Onu anlatıyorum abi. Bazen bak oyunda da bir şey yoksa eyvallah devam etme.
Mesela...
Ama oyun iyi. Tamam, oyun iyi. Bazen skora yansımayabilir. Çünkü senin finali iyi yapamayan iyi oyuncuların olmayabilir. O anda finali yapan oyuncuları da getirsin. Şampiyon olabilirsin. Onun için istikrar ve biraz sabretmek lazım. Evet. Siz ne oldu? Bir şeylere bakıyorsunuz telefonda.
Aramızda.
Aranızda. Beni öyle dışladınız yani.
Abi yani.
Ama şey var mesela, aynısı mesela şey var. Daha üst üste 2 sene şampiyon oldu. Sonra ikinci bitirdi yani. Son dakika geçti. Ondan sonra ayrılıyorlar.
Tabii ya, son saniye. Apyan topu direkten dönmese. Gol olsa.
6 pasta da 6
Ve o sene mesela Fenerbahçe Galatasaray ezdi biliyorsun. Şeyde Kadıköy'de. Ezdi bak. Yenmedi, ezdi. 4-0. Güle oynaya sıksa 6 olacak maç. Anelka Manelka falan nasıl iyi oynuyorlar falan. Abi işte bak, bazen çok havaya giriyoruz, bazen başarıyı yönetemiyoruz, bazen haddimizi bilmiyoruz abi. Bu kadar net.
Ya işte dediğim gibi futbol dışında şimdi o yüzden teknik adamlar hemen değişiyor. Çünkü tüm sorumluluğu yönetim, mesela hatalı karar da verse yönetim çok fazla devam ederken mesela bütün sorumluluk teknik adamda oluyor ve teknik adama çıkarılıyor. Dolayısıyla da ilk önce de bizim kulüp herhalde değişmeyen kim var bu sezon özelinde? Kaç tane kulüp aynı teknik adamla yola devam etti? Sadece 4 ya da 5 tane kulüp aynı teknik adamla yola devam etmiştir. Yani hemen hemen hepsi değiştirdi. Fenerbahçe değiştirmedi. Galatasaray değiştirmedi. Beşiktaş değiştirdi.
Yalnız Çağdaş Atan da çok iyi geliyor. Çağdaş
Atan'ın başarılı olması için çok imkanlar var.
Dur, Çağdaş Atan demeden. Şimdi teknik direktörle alakalı bir konu konuşuyoruz ya. Geçen bunu paylaşmıştı. Kim paylaştı hatırlamıyorum, affetsin. Çok güzel bir liste. Avrupa şampiyonasında başarıya ulaşan, şampiyonluk kazanan son 4 teknik adam abi. Roberto Mancini, Fernando Santos, Vicente Del Bosque, Luis Aragonés. Hepsi kovuldu.
Evet.
Mancini gerçi kendi istifa etti ama hepsi kovuldu abi.
Yok, Avrupa şampiyonu
olan. Avrupa şampiyonu olan son 4 teknik adam da Türkiye'de çalıştı abi.
Evet.
Vicente Del Bosque'ye de
ama var. Evet, o da var. Hepsi. Aragonés var.
Adama neydi? Tarabya kasabı dediler.
Kasabı ya. Dediler ya. Vicente Del Bosque'ye ya, düşün ya.
Yeniköy kasabı.
Yeniköy kasabı.
İnanılmaz.
Ya inanılmaz, kimler geldi, kimler geçti ya.
Aragonés ama şey yapıyordu ya, Luis Aragonés uyuyordu ya.
Aragonés'in dişleri falan da düşüyordu. Şey ama.
Şey diyorlar, antrenmanlar kapalı.
İşte Aragonés Aragonés yanlış bir tercih. Niye? İspanya jenerasyonuyla şampiyon oldu. Barcelona ve Real Madrid jenerasyonuyla. İşte oradan bir teknik adam tercihi yanlış olur. Ama işte Mancini alabilirsin abi. Mancini'nin bir oyun şablonu sistemi var. Santos'ta da berabere kalarak bütün maçlarda şampiyon oldu. Santos'ta yanlış tercih.
Tabii.
Aldım. Yani onun için teknik adam seçerken
yani şurada bile yorumunla çürütüyorsun yani şu şeyi ya.
Öyle ama yani bazen teknik adamları şeye göre bu takımı aldı kupayı. Abi adam
bak,
Fabregas, David Silva.
Tabii canım.
Ondan
İyi kadro vardı diyorsun.
Sonra da Pique, Puyol, ya zaten Fernando, Ramos,
Santos. Iniesta. Bunların arasında en yanlış tercih Fernando Santos. Tabii. 14 sene kulüp takımı çalıştırmamış.
Tabii.
O dinamini kaybetmiş.
Tabii.
Adam heyecanını kaybetmiş zaten. Yanlıştı. Nereye geçelim?
Dilersen bir şunu söyleyeyim. Mourinho'nun mesela bugüne kadar futbol,
Fenerbahçe özel mi programın adı?
Dur şimdi Galatasaray'a geç.
Futbol benchmark'ta şey yapmış. Mourinho'nun şu ana kadar çalıştığı takımlarda yapılan transfer harcamalarını raporlamış.
Oo, evet. Belki dikkat etmesi lazım bu arada Fenerbahçe.
Belki de şöyle söyleyeyim. En az harcamayı herhalde Fenerbahçe'de yapacak. Yani bakıyorsun Chelsea'de 360 milyon. işte yani bütün kulüplerinde Roma'da 150.8 milyon euro.
Roma ile Fener kafa kafaya olabilir.
Yok 150 milyon euro. Yani.
Ama Roma'da bir sene de mi yapmış ona?
Tüm transfer.
İki sene.
Bakın.
75 mi vermez Fenerbahçe'ye zannetmiyorum. Yani.
75 yanlış mi? Anlamayın ama.
5 transfer yapsa biz bu sene, seneye 5 transfer yapsa bonservisleri oyuncuların aldığı rakamlar 150 olur abi.
Ya şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de doğru da şimdi.
Bak Beşiktaş gitti şeyi aldı. Svensson, Muçi, ondan sonra Musrati, Varol aldı. Bir de Santos aldı. 35'i bayıldı abi. Devre arası bak.
Tabii. Enteresan. Ya zaten Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi lazım. Bir kere Jose Mourinho çok büyük bir teknik adam. Hatta ben geçtiğimiz günlerde Futbol Aranı için Okan Hoca ile röportaj yaptım. O da diyor yani futbol deyince diyor, teknik adam deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi diyor. En başarılı ya da en çok tanınan 5 teknik adamdan biridir diyor.
Adam Porto ile Şampiyonlar Ligi kupasını almış.
O ayrı bir şey.
Tabii, tabii.
Ama
bir de şöyle şimdi Şampiyonlar Ligi'nde düşünsene Fenerbahçe konuşuldu ya finali. Yani adam imza attı.
Tabii canım.
Şampiyonlar. Yani böyle bir reklamı yapamazsın.
Şey, Rio Ferdinand'a verdiği yanıt çok şey. Tabii. Özel yani. Rehberindeki en ünlü kişi kim diye soruyor. Fenerbahçe başkanı.
İnanılmaz ya.
Bir de o basın toplantısında bir cümlesi var. Burası benim kulübüm diyor abi.
Tabii.
Bir de şey var. Şu önemli. Tabii Fenerbahçe açısından şöyle bir sıkıntı olacak. Yani teşekkür ederim. Tüm takımlar yani Süper Lig'de mücadele eden tüm takımlar, teknik adamları Fenerbahçe'ye karşı çok daha farklı mücadele edecek bundan sonra. Yani tamam da ama daha iyi mücadele edecek. Karşısında Mourinho. Mourinho'yu yenmek isteyecek.
Tabii.
Mourinho karşısında işte diyelim ki kendini göstermek isteyecek. Veya rakip takım yabancı futbolcuları Fenerbahçe'ye karşı daha farklı oynayacak. Çünkü bilecekler ki o maç işte İtalya'da, İngiltere'de gündem olacak Fenerbahçe'nin maçları. Orada izlendiklerinin farkında olacak. Ama efendim, en iyi performansını ortaya koymaya çalışacak.
İspanyol gazeteleriydi galiba, yanlış hatırlamıyorum.
En iyi performansını ortaya koymaya çalışacak.
Geçen hafta
mesela Okan Buruk için sözü geçti.
Bir dakika.
Şunu da söyleyeyim.
Biz de konuşuyoruz.
İrfan Cemiş.
Ya valla şeyi.
İrfan bugün çok.
Al abi.
İrfan Cemiş bugün çok tutuyor.
Abi iki haftadır.
Konuşmuyorsun. Sen ne
oluyorsun? Ya iki haftadır gelmiyor diye acısını çıkarıyor ya.
Şöyle söyleyeyim.
Es verdirmiyor. Araya giremiyor.
Okan Hoca'ya da söyleyeyim. Şimdi Okan Hoca da şunu yapmak isteyecektir. Şimdi Jesus'a şampiyon oldu. Abi Jesus'a şampiyon oldu. Şimdi o da Jesus'ta önemli bir teknik adam. Şimdi Mourinho'nun da olduğu birlikte yani üst üste 3 kez şampiyon olup veya işte onu da geçip Mourinho'nun önünde şampiyonlukla bitirip belki tarihe geçmek istiyor.
Konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim?
Bitiriyorum son olarak.
Konuşabilir miyim? Abi Jose Mourinho zaten büyük bir isim. Rakibi de motive eder abi. Rakibi de başarı için motive ediyor. Yani açık konuşalım. Ne söyleyecektim bak unutturdum.
Abi bu irfan hakikaten.
Fenerbahçe'nin tabii ki çok büyük bir teknik adam aldı. Hiç konuşmaya gerek yok. Ya geçen hafta İspanyol gazetelerinde Fenerbahçe'nin transfer bütçesi, Mourinho'ya ayırdığı transfer bütçesi haber oldu. 100 milyon euro diye. Şimdi çok büyük bir marka aldı. Bu gibi bir gerçek ama transfer konusunda Sayın Başkan Ali Koç'un dikkat etmesi lazım. Niye? Mourinho çok büyük bir teknik adam. Ama son yıllarda çalıştığı takımlara yaptırdığı transferlerde çok enteresan hatalar ya da çok ilginç paralar ödendi.
Doğru.
Mesela Ndombele'yi Tottenham'a aldıran Jose Mourinho 63 milyon euro. Ya da Gedson Fernandez'i Tottenham'a kiralayıp madde koyduran 50 milyon sterlin Jose Mourinho. Yani daha çok var öyle. Transfer dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin.
Ama Fenerbahçe'nin
böyle marka bir isme verecekse o parayı marka bir isme vermesi
Fenerbahçe
lazım.
Fenerbahçe sportif direktörü iyi zaten ama.
Branko.
Tabii, Branko.
Orada çok ona müsaade çekmeyi zannediyorum.
Branko kaç senedir Fenerbahçe'de?
Jesus'la beraber geldi.
Abi değil o zaman. Kusura bakma. Jesus döneminde ne transferler yapıldı ya?
Devre arasında geldi adam.
Yani sezon başı değil.
Branko'nun yaptığı transferlerin bir şey söyleyeyim sana. Hangisi kötü?
Bu
sezon
önce.
Hepsi iyi.
Jesus gittikten sonra.
Hepsi iyi.
Jesus gittikten sonra zaten.
Hayır Jesus'la geldi dedi ya.
Bak,
o yüzden
diyor.
Sezon başında değil. Jesus'la devre arasında geldi.
Szymanski.
Tamam. Abi João Pedro'yu mesela Branko mu yaptı?
Yok, Branko yapmadı.
Bak, mesela Szymanski daha iyisini yapabilir. Fenerbahçe'nin o bölgeye daha iyi oyuncu ihtiyacı var bence. Ama kötü oyuncu mu değil. Tadic iyi, Dzeko iyi.
Tamam.
Başka kimler var? Osterwold'e iyi oyuncu.
Evet. Osovol'de şey aldı. Hatta o devre arasında aldılar onu.
Tabii. Ciku geldi.
Ciku geldi. BKV'ye geldi. Yani
Fenerbahçe kötü transferler yapmadı.
Tabii canım.
Zaten transferde şudur zaten. %50 başarılıysa, mesela 10 transfer yaptın ya, 5'i iyi çıktıysa başarılı sayılırsın zaten.
Mesela
o %100 ya da 10'da 10 yapamazsın zaten.
Tadici, ama burada Tadici maliyet mesela, de çok önemli.
Tadici konusunda mesela başkanı ikna eden de şey Branko. Tadici almıyordu mesela Hacı Koç. Branko ısrarından sonra Tadici ikna.
Hatta onu İsmail Kartal da söylemişti. Rica ettik başkana. Başkan önce düşünmüyordu, çok ısrar ettik, sonra kırmadı bizi sağ olsun falan demişti İsmail Kartal, hatırlıyorum.
Tadici yani alınması konusunda Branko ikna ediyor. Branko bu anlamda Fenerbahçe için önemli bir avantaj. Zaten Fenerbahçe'nin futbol aklı Branko. Zaten Branko'nun bununla ilgili sezon içerisinde eksik mevkilerle ilgili belirledikleri bir liste vardı. Şimdi bu liste Mourinho'ya sunuldu. Sonra Mourinho ile Branko bir araya gelecekler, yani toplantı yapacak. Ondan sonra da transfer görüşmelerini işte Ali Koç, Sayın Ali Koç, Acun Ilıcalı, Branko üçlüsü bitirecek. Yani öyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de şu anda onun isimler ön plana çıkıyor.
Bir forvet alınacak.
Forvet alınacak.
Dzeko gidiyor.
Suudi Arabistan'a gidecek.
Tamam. Sol kanat. Altı numara. Klasik zaten. Gittiği her yerde altı numara alıyor. Matic gibi. Bir de stoper. Stoper'e ne alıyor ki?
Yani orada çünkü Dzeko ve Bekao dışında oyuncu kalmıyor ki.
Yoksa orada.
Ostova stoper olarak hani orada sol kanat. Belki gidebilir bile, satabilirler.
Ben direkt sol stoper. Bak ilk Ostova'da yazarım abi. Çok iyi futbolcu abi. Bak çok iyi futbolcu. Çok iyi stoper abi Ostova'da.
İyi paraya gider Ostova'da zaten. Şeyinle hatırlatma yapayım. Sasha Boy'la aynı menajerlik şirketi Ostova'da.
Yok zaten şey var. 15 milyon euro devre arasında gelmişti teklif. Kabul etmemişlerdi.
Zaten kaça aldın? Sen de o rakamları aldın değil mi?
6'ya aldılar.
6 mı?
Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi futbolcu. Ve şimdi o kadar güçlü atletik bir oyuncuyu sol bekten sol stopere devşirdiğin anda adam bir de
iyi oyuncu abi.
Çok iyi oynadı. Müthiş. Bak gider iddia ediyorum. Osterbody City'ye koy sırıtmaz. Bak iddia ediyorum yani.
Çok fantastik be.
Değil. Ayakları çok iyi.
Tamam okey de yani City çok
Manchester United'da
arşa çıkardın seviyeyi.
Bak Manchester United'da sırıtabilir. Ama City'de sırıtmaz. City oyunu önde oynuyor. Kaptırdığı anda zaten 15 saniye içinde topu presle kazanıyor ya. Bir de geriden oyun kuruyor falan. Orada ve çabuk atletik bir oyuncu, süratli bir oyuncu. Peki City'de oynar mı sen?
Şimdi saat 13'e yaklaştı. 2 dakika evet. Var. Fenerbahçe özel programı yapmaya devam mı edelim yoksa Avrupa Şampiyonası başlıyor, hepsini Galatasaray var, Beşiktaş hepsini var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok.
Beşiktaş.
Aynen böyle bir şey yok.
Biraz Beşiktaş'ı konuşalım.
Rahmetli Erol Büyükburç diyordu ya, saksı değilim ben.
Saksı değil.
Saksı değilim kardeşim.
Beşiktaş'ı konuşalım. Getson Fernandes ve Bahtiyar Zuhanettinov Zenit'e gidiyor. Yaklaşık
iyi paraya gidiyor.
Evet, 25 milyon euro gibi bir rakam.
Kimle kim?
Getson'da Zuhanettinov. 25 milyon euro civarı, yani 25 ile 30 arası orada pazarlık daha devam ediyor. Bu pazara
kadar. Bir saniye ama burada bir izin isteyeyim. Herkesin kafasındaki soru işaretini sorayım. Beşiktaş'ın kasasına girecek 15 rakam milyon. 25 mi? 15. İkisi için mi 15?
Ha Getson'un %50'si Benfica'ya gidiyor.
Abi tamam, o yüzden soruyorum.
Tamam, 5
oyuncu için Beşiktaş'ın kasasına girecek
15,
para.
15-17 milyon euro civarı falan.
İyi, çok iyi.
Beşiktaş peki Getson'u kaça aldı acaba?
Hemen
onu hatırlıyor muyuz?
Bakıyorum şu anda.
Hani %50'sini aldı ya, kaça almıştı acaba?
Şimdi bakıyorum.
Ama yani 7.5-8'e falan aldı.
Bahtiyar'ı da oynatmıyordu mesela.
Zaten Bahtiyar'ı satmak çok mantıklı bir.
Onu da oynatıyordu. Ondan sonra mesela
hatta Getson... geçen hafta seninle mi konuştuk burada?
6 milyon euro.
6 milyon.
6 milyon euro.
15. Yani zarar etmeden satıyorsun. Zarar etmeden öyle büyük para falan kazanmıyorsun ama.
Tabii tabii.
Ronaldo var çünkü paketin tabii, içinde.
Tabii. Ama Zainettin o İsviçre çakısı ya.
Yani. Abi ne olduğu belli değil abi. Yani aynen limon mu, domates mi, patlıcan mı ne olduğunu anlayamıyorsun abi.
Her mevkide sağ bir mevkide mükemmel öyle.
Kaleci mi ne abi?
%100 katılıyorum sana. %100.
Ama ben mantıklı. 25 milyon euro iyi bence iki oyuncu için.
Şey bir replik vardı ya kardeş payında. Sat. Anında sat abi sat.
Tabii. Getson'a Zainettinov gidiyor. Onun dışında Beşiktaş Paulista'yı aldı. İyi biliyorsun. Transfer. Bence doğru. Bence de iyi transfer. Geçen sene 25 maç oynadı. Bonservis Madrid'de. Yok.
İyi güzel bence. Abi güzel, iyi bir transfer. Yani Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler tepki göstermesin. Çok net Türk futbolu için abi Beşiktaş'a de, ihtiyacı var abi Türk futbolu.
Bir de yani şöyle söyleyeyim.
Bu yarışın içinde olmalı abi Beşiktaş.
Abi bir de şöyle söyleyeyim, hani Paulista için hani sakat çok falan kronik diyorlar da adam en son sakatlığını 2022'de mi ne yaşamış herhalde.
Tabii.
Yani biraz da insanlar hani araştırsın ya. Yani. Öyle çok da sakat bir oyuncu değil. Bence iyi bir transfer yaptı Beşiktaş.
Bence de iyi yapacak ve Beşiktaş yanına da Hummels almaya çalışıyor.
Onu da alırsa da o da gir.
Evet, Hummels alırsa şef stoper. Paulista ile inanılmaz bir ikili olur. Ve orta sahaya da bir tane altıya iyi oyuncu koyarsa Beşiktaş tadından yenmez. Çünkü bir tane santrafor alacak.
Hocaya ne diyorsun?
Bir tane sol kanat alacak. Abi eline 6-7 tane nokta transfer ver. İyi bir kadro ver. Van Bronckhorst özellikle şu. Kötü giderken bir anda iyi olabiliyor. Ve sonra bir istikrar. İyi giderken de bir anda kötü olup tepe taklak olabiliyor abi. Yani bir denge problemi
final
var.
Final oynadı ama adam.
Final oynadı tabii. Adamın şeyi var. Şimdi şampiyonlukları da var adamın.
Bak Okan Hoca da geçen işte dedim ya futbolların röportaj yaptık. Jose Mourinho'yu konuşuyorduk. Yani Van Bronckhorst da iyi bir teknik adam yalnız dedi.
Tabii. Ve
Beşiktaş iyi bir hoca aldı bence.
Oynattığı ve oynatmaya çalıştığı sistem boş bir sistem değil ve kendisini sürekli yenileyen, geliştiren bir teknik adam. Hollandalı teknik adamlar kötü olmuyor. Sadece kısa vadede başarı kazanamıyorlar. Onlara hem imkan sunmak hem de sabretmek lazım.
Ama iyi futbol oynatır.
İyi futbol
oynatır. Göze hoş gelen futbol oynar yani.
Beşiktaş'ta bu uyar. Beşiktaş geçen sene Santos döneminde en büyük problemi oydu abi. Beşiktaş büyük takım gibi oynamıyordu. Yani Beşiktaş ben gelecek sene ümitliyim. Az önce de söyledim. Talisca'yı da almaya çalışıyor.
Talisca'yı alırsa çok iyi şey olur.
Şimdi iyi bir santrafor alırsa, Talisca'yı alırsa, sol kanat alırsa, altı alırsa, stoper alırsa
iki tane.
Tabii 7 tane oyuncu, 7 tane oyuncu ihtiyaç var abi işte.
7 tane iyi transfer
Beşiktaş'a yarışta tutar. Çünkü Fener'le Galatasaray'da çok birbirini yiyecek. Tam aradan sıyrılmanın şeyi. Beşiktaş ettiği sütüye karışmayacak abi. Sahaya verecek kendini. İyi bir sezon başı kampı. Doğru transferler, nokta transferler ve zamanında yani sezon başı kampına yetiştireceği transferler. İyi bir başlangıç vesaire. Fener'le çünkü bak Beşiktaş ne zaman şampiyon olduysa hep aradan sıyrılarak olmuştur. Fener'le Galatasaray birbirini yemiştir.
Tabii.
Aradan çıkmıştır abi. Yani ki Beşiktaş'ın yarışta olması da bence Fener'le Galatasaray için de iyi. Abi geçen sene ne öyle abi? Kaçma 99 puan ne abi?
Zaten ben
102 puan ne? Kaç 102 puan aldı Galatasaray?
İki kulüp de
102
daha
102 puan ne yani? Saçma sapan puanlar bunlar abi.
İki kulüp de bir daha o puanları alamaz zaten. Onu söyleyeyim ben. Çünkü Trabzon da devreye girecek
abi. Zaten şöyle alamaz.
Trabzon'da
burası Türkiye yani. Abi. Her sezon yabancı kuralı gibi ligde oynayan takım sayısı da değiştiği için bu sezon maksimum takımla oynadı. 20 takımla oynandı. Zaten 20 takımla daha oynamayız. Bu sene mesela önümüzdeki yıl 19'a düşüyor. Sonra 18'e düşecek. Keşke yani bir anayasa gibi bir madde olsa. Başka türlü olmayacak çünkü.
Değiştirilemez.
Gelen ismin keyfine göre, gelen başkanın keyfine göre olduğu için kurallar. Yani bir aynen öyle anayasa maddesi olsa Türk futbolunda. Kardeşim bu lig 18 takımla oynanır. Yabancı kuralı da 8+2'dir. Böyle kalsa mesela atıyorum yani. Arkadaş kontratları var, kulüpler 4 yıllık 3 yıllık sözleşmeler yapmış, diyorsun ki 12 yabancı. Ne yapacak abi, affedersin. Tabii. Fenerbahçe 9 tane yabancısını, Galatasaray ne yapacak kiralıktan gelen 6 yabancıyı abi, affedersin.
Öyle demezsin, Galatasaray'ın
kulüp başkanlığına değil, sormamışlar mı?
Yok.
Bir şey soracağım. Kulüp başkanlığı da bazen de ikili oynayabiliyor abi.
Yok sormamışlar.
Çünkü taraftar abi, çok böyle baskı gösterdiği zaman bizim haberimiz yok falan deyip orada federasyonda farklı da konuşamıyorlar bazen.
O dönem kademeli olarak düşmesine onay vermişti kulüp başkanları ama abi yani bir anda pat diye bir sezonda bu geçiş doğru değil. Ya zaten bence değişmesi saçmalık da. Her dönem değişiyor. Tabii. Abi ben bilmiyorum kaç kere son 20 yılda kural değişti, hatırlamıyorum abi.
Maalesef.
Fener'de 18 yabancı var mı?
Yeter artık ya.
Elden çıkacaklar falan. Yani
çok dolu ileri gitsin diyoruz. Hiç transfer yapmasa 6 tane yabancıyı göndermek zorunda. Kiralıktan dönenler.
Abi ne zaman istikrarı, sistemi iyi örnek alacağız ya acaba? Ne zaman uygulayacağız? Ya ben hiç bu 20 yıldır şu Türk futbolunun içindeyim. Almanya Bundesliga'da, İtalya Serie A'da, Fransa Lig 1'de falan, İngiltere Premier Lig'de yabancı kuralıyla alakalı değişiklik olduğunu hatırlamıyorum
bak,
ya.
Bak acayip bir dipsiz kuyu var abi. bizim şu sosyal medyayı da düzeltmemiz lazım. Düzelmez. Türkiye'nin en büyük problemi sosyal medya abi.
Düzelmez.
Bak niye biliyor musun? Gazeteciler maalesef son 3-4 yıldır %90 oranında gazetecilikten çıktı. Tamamıyla takım yazarı oldular.
Doğru.
Ve
taraflı.
Taraflı. Ve habercilik falan yapmıyor. Mesela Galatasaray muhabiri değil mi? Galatasaray zarar verecek haber yapmıyor. Fenerbahçe muhabiri mi? Fener'e zarar verecek. Bak Fener'e zarar verecek yapmıyor. Gazetecisin kardeşim.
Evet abi.
Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Abi geçen milli maçı izledim. İlk yarı. Semih bizim kardeşimiz. Altın. Bak altın. 18 yaşında. 200 sene sonra çok büyük futbolcu olacak. Çok iyi golcü. Şut özelliği çok iyi. Güçlü. Kaleye yüzünü döndüğü anda çok etkili. Sırtı dönük oynamayı bilmiyor ama. Milli maç ilk yarı 5 tane top atıldı, 5'ini de kaybetti. Doğru ayakkabı da seçmemiş. Hep kaydı. Servis yapmayı düşünmüyor. Alver yapmayı düşünmüyor. 2'ye 1 yapmayı düşünmüyor. 15. 20. dakikadan sonra her topu kaptırınca bazı takım arkadaşları da ona pas da atmadılar.
Şimdi.
Pas da atmadılar.
Senin sözünü bitirmeni bekliyordum.
Pas da niye atmadılar
bu,
ama?
Bu olmamalı.
Bak pas da atmadılar. Niye atmadılar ama? Oyuncu da şunu düşünür ve seçer abi. Biz de halı sahada oynarken en doğru adam atmaya çalışırsın.
Ama çok fazla
kaybetmemek için.
Bir şey söyleyeceğim. O şekilde en az 5-6 tane pozisyon oldu.
Oldu.
Semih'e atmadıkları.
Atmadıkları doğru.
Birçoğunda Hakan var.
Doğru.
Bir tanesinde galiba Kerem var.
İrfan Can Kahveci de geçen Avrupa Şampiyonası'nda golü attıktan sonra küfür de ediyor.
Atsaydı öyle bir şey.
Atmayın siz atmayın bilmem neler diyor topu. Milli takımda maalesef bu var. Her
abi,
dönem
bu
vardı.
Olmamalı ya.
Kendisini ve rüştünü ispat edene kadar oyunculara zor pas atıyorlar. Ben top oynarken de bunu yaşadım abi. Girdim takımda oynuyorum.
İlk saygıyı kendin kazanıyorsun.
Kendin kazanıyorsun abi. 2-3 maç top atmadılar. Şey. Bak bu olay. Atmıyorlar abi pas. Atmıyorlar. Bana da atmıyorlar bak. Sonra ben başladım abi. Asist gol. Tabii. Bir maçta hocaya böyle yaptım. Hocam yoruldum. Beni oyundan al dedim. Bana pas atmayan adamlar yanıma koştu. Ne olur oyundan çıkma dediler abi. Bu öyle bir şeydir. Doğru atmıyorlar. Birçok sebebi var. Gruplaşma var. Evet o var. Bazen de çok top kaybettiğin zaman atmak istemezler. Çünkü garanti oynamak isterler. Sonra milli maçtan sonra abi bir şey Beşiktaşlılar bak bir saldırıyor tamam mı? Bir saldırıyor. Ya da Semih genelinde konuşmayayım. Barış Alper'i Avrupa Şampiyonası ilk maçta 30. dakikada oyundan alsın Montella. Galatasaray'la saldıracak. Geçtim. İrfan Can Kahveci'yi oynatmasın. Ferdi'yi oynatmasın. Fenerbahçeliler saldıracak. Kardeşim bu milli takım bizim milli takımız.
Ya inşallah ben
ya şampiyon
mutluyum ya.
Abi tamam eyvallah.
O
bırakalım.
Umudu kurmak istiyorum.
Takım
yani,
takımcılığı bırakalım.
Kardeşim Ferdi de benim değerim.
Evet.
İrfan Can da
Semih de benim değerim.
Semih de benim değerim.
Abi Semih 2-3 sene sonra çok büyük futbolcu olacak bak. Semih'in çok önemli özellikleri var.
Reklam arası.
Abi şunu ama lütfen unutmayalım. Avrupa Şampiyonası başarılı olmamız bizim lazım. Bizim abi. Milli takımımız.
Aynen.
Ferdi yani de benim. Semih de benim. İrfan da benim. Hepsi benim abi.
Şu an yok.
Abi rica ediyorum. Yalvarıyorum.
Şu an
holiganlık yapmayın. Taraftarlık yapmayın. Takımcılık yapmayın. Sahip çıkalım.
Aynen.
En azından 3-4 maç Montella'ya sahip çıkalım.
Tabii.
Sonra elendikten sonra yerin aynen. dibine sokun abi.
Herkes taraflarına çekiyor, köşelerine
çekiyor. Evet abi ya bir dayanın, bir sabredin arkadaşlar ya. Lütfen ya.
Üç Büyükler devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Radyo Gol'de ortak yayın YouTube'da İrfan 25, Ali Naci Küçük ve ben Deniz Atakan Kurt'la beraber 3 Büyükler programına devam ediyoruz ve Galatasaray'a geçiyoruz.
Dinleyicilerimize şunun garantisini veririm.
Ben konuşmayacağım.
Biraz sonra İrfan'ın mikrofonu kıracağım, hiç konuşacağım.
Ben konuşmuyorum, sana bırakıyorum.
Mono, evet. Time out aldı.
Kimler gidiyor, kimler kalıyor? İrfan. Bu arada röportaj güzel olmuş, tebrik ederiz. Okan Buruk röportajı.
Sağ olun, çok teşekkür
ederim. Sormuş ama soruyor. Penaltı sorusunu sormuş geçen programda.
Ben sormadım.
Cevap
ver. Hoca söyledi abi. Ben şunu sordum. Hakemler sizce şampiyonluk yarışına etki etti mi bu?
O da Fenerbahçe son dakika.
O da dedi ki bizim konuştukları maç Antalya Spor maçı. O da hata 12. dakikada falan oluyor dedi. Ama ben durup düşündüğümde ilk aklıma gelen Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları dedi.
Hoca İstanbul Spor maçı.
Neyse bak yine bu olayı Fenerbahçe'ye evirip Galatasaray. Ya bir dakika ya İrfan 25.
Tamam bırakıyorum.
Algı yapma.
Kavga ederim. Bir şey olsun. Evet.
Aynen. Senin orada pis bir sırıtman var yalnız onu. Orada tam
olacak
böyle
o kadro 102 puan verince... almış. 102 puan almış, şampiyon olmuş.
Evet,
saygı duyun kardeşim, evet.
Evet, Galatasaray kimler kalıyor, kimler gidiyor?
Bir kere Galatasaray tabii ki Erden Timur'un ayrılığı sonrasında şampiyonluğun ardından Galatasaraylılar biraz buruk bir olay yaşadı. Çok açık bir şekilde ama Okan Hoca ile konuştuğumuzda şunu söylüyor. Bu kez çok fazla transfer yapmayacağız. Takımımızın iskeletini net bir şekilde koruyacağız. 4 ya da 5 transfer yapacak Galatasaray. Öncelikli olarak Okan Hoca'nın isteği sağ bek takviyesi. Çünkü orada çok büyük bir boşluk var. Sasha Boy sonrasında oraya ayrıldı. Endombele gitti. Sergio Oliveira ile yollarını ayıracak Galatasaray.
Boy geri gelir mi?
Ya şu an öyle bir şey söz
Ocak'ta
konusu olmadı.
Ocak'ta olabilir.
Evet. Söz konusu olmadı dedi Okan Hoca. Zaten bir sakatlık yaşadı. O yüzden Bayern sezon başında şans verecektir Sasha Boy'a dedi. Öncelikli takviye yapılacak mevki sağ bek pozisyonu. Şimdi tabii ki transfer komitesi değişti Galatasaray'da ama bundan bir ay önce Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Erden Timur önderliğinde yoğunlaşacağı isim Asinyon olacaktı. Yani Ocak ayında alamadığı Asinyon'u Galatasaray Ren Kulübü'nden almayı düşünüyordu, planlıyordu. Fakat tabii ki Erden Timur ayrıldı ve artık transfer komitesinin başında, zaten daha önce de öyleydi ama şimdi artık daha fazla işin içinde olacak Sayın Başkan Dursun Özbek. Cenk Ergün sahalara geri döndü. Transfer görüşmelerini yürüten isimlerin başında geliyor Sayın Cenk Ergün.
Daha önce şampiyonluk herhalde.
Tabii. 2017'deki o başarılı transfer operasyonunu yapan, tabii ki maliyetler, kontrat şartları falan çok tartışıldı ama futbol dünyasını yakından bilen bir isim Sayın Cenk Ergün. Şimdi Asinyon hala Galatasaray'ın listesinde ama öncelikli hedeflerinden bir tanesi değil. Sağ bek pozisyonda Jonathan Klaus Fransa milli takımında forma giyiyor. Marsilya'da oynuyor. Kulübünden ayrılmak istiyor. Ve geçtiğimiz hafta bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi Galatasaray. Marsilya ile görüştükten sonra futbolcuyla Fransa milli takım kampındayken. Oyuncu teklifleri açık olduğunu söyledi, Galatasaray ile görüştü. Klaus adaylardan bir tanesi. Manchester United'dan bence transferi kolay değil. Van Bissaka, Okan Hoca da alternatiflerimden bir tanesi o dedi. Yani daha doğrusu istediğimiz oyunculardan bir tanesi o dedi. Yani Galatasaray biraz daha ofansif bir sağ bek alacak gibi gözüküyor. Çünkü Jonathan Klaus gerçekten skorer özelliği olan bir bek oyuncusu. Yani Bayern Münih'ten Mazrui isimleri çok konuşulmaya başlandı. Bana da söylediler ama ben çok ihtimal vermiyorum. Hatta işte sosyal medyada orta saha bölgesiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Buradan da uyarayım Galatasaraylıları. Mönchengladbach'ta forma giyen Kramer Instagram hesabında Goretzka'nın paylaşımına bir yorum yapıyor. Come to Galatasaray diye. Goretzka da bunu beğeniyor. Bayern Münih'te forma giyen Goretzka. Şimdi bir beklenti oluştu sanki Goretzka Galatasaray'a gelecek orta saha alternatiflerinden bir tanesi.
Beğenmesin mi abi yorumu? Beğenir.
Şimdi şunu söyleyeyim. Yani çok önemli bir futbolcu temsilcisiyle konuştum, menajer. Yani söylediği ifade şu. Geçtim bonservis bedelini.
Yıllık ücret ödüyor.
Goretzka'nın Bayern Münih'ten aldığı para yıllık 20 milyon euro dedi. Ya o yüzden bu hayali kurdurtmak Galatasaraylılara doğru değil ifadesini kullandı. O yüzden Goretzka gibi bir beklentiye kapılmasın Galatasaraylılar.
Abi nasıl paralar bunlar ya? Yani, 20 milyon euro ne demek abi yıllık?
Ve zaten
net mi bu?
Net. Ve Bayern
o bir de %40 şeye gidiyor. O zaman 30-34 milyon euro.
Yani Bayern nasıl yapmış bu transferleri, gerçekten akıl alır gibi değil. Ve düşün, hemen Galatasaray'a döneceğim ama konuştuğum aynı kişi şunu söyledi. Bayern Münih bu yüzden hoca bulamadı dedi. Yani Vincent Kompany Bayern'in hocası olacak kişi mi dedi. Yani birçok kişiye gittiler ve hoca, teknik adam, üst düzey teknik adam alamadı Bayern Münih gibi takım. Çünkü çok yüksek paralar ve şımarık çocuklar var şu an Bayern'de dedi. Ha. Yorumu bu şekilde oldu. Şimdi orta saha içinde Galatasaray'ın adayları arasında bir Amrabat hala potansiyel adaylardan bir tanesi, Galatasaray'a gelmeyi kabul etmişti. Ama Okan Hoca Sofyan Amrabat, daha üst segment bir oyuncu ben alabilir
çok
miyiz?
Çok beğenmiyorum Amrabat'ı. Çok beğenmiyorum
düşüncesinde. Bence. Aynen, ben yani şöyle şu anda 4. 5. aday konumuna düşmüş durumda Amrabat. Hani kenarda evet hala olabilir mi? Olabilir ama o üst sıranın o ilk üçlüsü olmazsa olabilir. Rabiot Galatasaray'ın gündeminde olan orta saha alternatiflerinden bir tanesi. Ben de kesinlikle katılıyorum. Rabiot ya, İtalya'dan gelen oyuncu abi.
Paris Saint-Germain'de ben Messi'yi full izlediğim için Paris Saint-Germain'de Messi ile beraber oynadı mesela Paris Saint-Germain'de. İyi oyuncu abi.
Kesinlikle. Rabiot'un dışında
biraz biraz ağır ama ayaklarına falan çok hakim. Yani top kaybetmiyor.
Ivan Ilić Torino'nun oyuncusu. Galatasaray scout ekibi geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonası öncesinde İsveç-Sırbistan hazırlık maçında Ivan Ilić'i izledi. Onun da maliyeti, bonservis maliyeti 10 milyon euro bandının biraz üzerinde. Ama Galatasaray'ın takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor aynı zamanda. Şu anda tablo bu. McTominay ismi çok konuşuldu ama ben de hani kolay bir iş değil yani o işin, yani McTominay'ın
Manchester United'dan Fenerbahçe ile beraber o da eski giden
Rafa değil. Silva şöyle söyleyeyim, 2 ay önce Galatasaray'ın görüştüğü, hatta Ocak ayından itibaren düşündüğü, boşa çıkacağı için, kontratı biteceği için, ama Erden Timur ayrıldıktan sonra Galatasaray biraz Rafa Silva'yı tamamıyla liste dışı bıraktı. Maliyetinin işte 5 milyon euro bandının üzerinde olması sebebiyle zaten Mertens'le de devam etme kararı aldı ama ben Rafa Silva'nın iyi bir oyuncu olduğunu, çünkü net Mertens'in ikamesi olabilecek bir futbolcu.
Tabii Mertens Rafa Silva, ama yaşının da ilerlediğini düşünürsek aslında şey olması lazım.
Herhalde oraya Galatasaray 2 tane birden 8 alacak bence. Yani bir 6 ön liberosu güçlü, bir tane de 8 alacak. Diğer bir nokta yedek golcü Icardi'nin arkasında duracak, belki de Icardi ile oynayabilecek potansiyelde bir golcü istiyor Galatasaray. Çünkü kiralık olarak kadroya katılan Carlos Vinicius sözleşmesi bitti, zaten beğenilmedi. 9 milyon euro gibi bir de maddesi vardı. Galatasaray almayacak Carlos Vinicius'u. Bu noktada iki isim var Galatasaray'ın hedefinde yedek golcü olarak. İkisi de Nijeryalı. Biri Leicester City ile kontratı biten, şu an boşta olan Iheanacho. Nijeryalı, 27 yaşında. Uzun yıllar Premier Lig'de oynadı. Manchester City'de yetişti. İyi bir oyuncu. Leicester'la kontratı bitmiş. Görüşülüyor ama tabii ki yani Rafa Silva da benzer bir örnek. Bu tip oyuncularda işte Zaha'da yaşadı Galatasaray. İmza parası istiyorlar. Bakalım orada maliyet yani Galatasaray'ın belirlediği kriterlerin üstünde olmazsa Iheanacho Galatasaray'ın yedek golcü olarak alternatifleri arasında. Diğer nokta tanıdığımız Türk futbol severlerin bildiği bir isim. Onu açıyor. Okan Hoca çok beğeniyor, istiyor. Ama tabii orada
çok iyi oyuncu.
Icardi ile falan hangisini tutacaksın?
Tabii ona şu indir Icardi atar. Bir de bir şey söyleyeyim. İç sahadasın, rakip açamadın abi. 70'te falan ikisi yan yana falan abi durduramazsın ki.
Hayır, ona açıyı tutuyorsun. Icardi bir
döndün 4-4-2'ye sağdan soldan kestin. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili
Hemen devam edeyim. Onu açıyı bitireyim, Kerem'e geçeyim hemen. Onu açıyı yalnız Southampton'ın oyuncusu, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti. Southampton'ın sahibi de aynı zamanda Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü'nün de sahibi. Bu noktada biraz işler karışık. Okan Hoca istiyor, beğeniyor onu açıyor ama orada işte artık nasıl çözülür iş?
Göztepe'ye gidebilir mi oyuncu? Göztepe'ye gidebilir mi?
Artık işte
ama Galatasaray isterse
transfer artık şartları, belki Galatasaray bu işi Göztepe'ye oyuncu kiralayarak, oyuncu vererek bedelsiz çözme formülleri de masaya gelebilir.
Bir de İzmir ama. Oyuncu kabul edebilir. İzmir abi.
Aynen.
İzmir'i gör. Bak bir İzmir'de 3-4 gün dolaştırsınlar. Bir Çeşme, abi, bir Sığacık, bir kordon. Urla Murla falan, bir kordon falan. Oyuncu ne İstanbul'u diyebilir yani.
Aynen. Kerem'e gelirsek, işte futbol ormaya yaptığımız röportajda da Okan Hoca orta zaten bir anlamda hani benim bilgimin doğru olduğunu ima etti. Kerem'in daha önce yani sezon devam ederken bir konuşma yaptığını, hani ayrılmak gibi bir düşüncesi olduğunu söyledi ama ben kalmasını isterim dedi. Kerem Aktürkoğlu'na Arabistan'dan ve İspanya'dan
Real Sociedad
net teklifler var. Bir Real Sociedad, bir taraftan da Suudi Arabistan'dan gerçekten çok ciddi rakamların teklif edildiği bir kontrat önerisi var. Burada kariyeriyle alakalı. Yani bonserviste eğer Kerem ayrılmak isterse Galatasaray masaya oturur ama 10 milyon euro yakın bir bonservis.
Aşkından dolayı ayrılmayı istemiş olabilir Kerem.
Ya çünkü taraftar tepkisi.
Taraftar tepkisine. Yani
duygusal bir oyuncu Kerem.
Ama gerçekten. Kerem haklı. Haklı.
Ben de haklı abi. Hatta Okan Hoca da burada bir kez daha tebrik ediyorum. Çok net konuştu.
Çok maçta Galatasaray kurtaran yani, adam.
Galatasaray taraftarının ben yaptığını doğru bulmuyorum. Kerem özelinde diyor. Hani Kerem'e daha çok sahip çıkması gerekirdi Galatasaray taraftarının. Ve ben hep işte benim oğlum Doruk da U13'te oynuyor. Yani futbolcu olmak istiyor. O da zaman zaman Kerem'i izlerken eleştiriyordu. Ama ben hep aynı şeyi söylüyordum. Okan Hoca da benzer bir ifade kullandı. Kerem korkak bir oyuncu değil, cesur dedi. Denemekten vazgeçmiyor dedi. Toptan kaçmıyor. Hep sorumluluk alıyor. Yapamasa da tabii bir sonraki pozisyon yapmaya çalışıyor. Ben en çok onun bu özelliğini seviyorum dedi. Net bir şekilde ben de Dora'a bunu söylüyordum. Yani her pozisyonun içinde var. Bir atağı bitiremese de bir sonraki atak kaçmıyor. Aman bana pas gelmesin diye korkakça davranmıyor.
Sonra ne olur biliyor musun?
Bu değerli olan
sonra
bu.
Ne olur biliyor musun? Hani 3 tane topu avuta direğe nişanlıyor ya mesela. Kardeşim hep kaçırıyor. Sonra pozisyona giremeyen kanat gelir oraya.
Tabii.
Kerem'i mumla ararsın sonra.
Tabii.
Bir bakmasın şutu olmayan, içeri girmeyen, gol atamayan, pozisyona giremeyen adam gelir. Ondan sonra Kerem'i mumla ararsın.
Eleştirdiğin Kerem'e bakıyorsun, tamam mı? Adamın gol ve asist katkısına baktığın tabii zaman yani normalde ya, Avrupa'dan bir oyuncu gelse öyle gol asist katkısı anlamında.
Ya 23 gole katkı vermiş Kerem.
Kaça?
23 gol bu sezon.
Bu sene.
Yani
3 ama senedir bu sayı 100'e yakın değil mi?
Yok yok.
Gol vasıtası anlamında.
Geçen sene yok vardı. Mu? Geçen sene de vardı.
Geçen sene de 24-25 bandındaydı. Yani 60 gole katkı vermiştir son 3 sezonda.
Tabii.
Ya bu çok önemli bir rakam. Ama Kerem'in kafasında ya Avrupa'ya ya Arabistan'a transfer olmak gibi bir düşünce var.
Ama İspanya ona uyar aslında.
Fakat görüşmeler tabii bence de
uyar. Bence uyar bak.
Bence de uyar.
Ön plana çıkabilir.
Messi'yle röportaj yapmışlar. Kariyerinin en iyi golü diye. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e attığım gol diyor. Bu topu alıp 10 kişi çalmıyor ya.
Hmm.
1'e 9 gidiyor, kimse şey yapamıyor. Hatta Busquets orada topu dürtüyor. Hatta şey dediler yıllarca. İşte Busquets'in en iyi asist, Busquets'in asisti falan filan diye makara yaptılar. Bir tanesi şey yazmış. Çok komik ya. İşte Messi 2.3'te Busquets topu ver önünden çekil demiş bir tanesi. Bir tanesi demiş ki şu gol Busquets'in asistini gölgelemiş resmen, bence asist konuşulmalı yazmış. Messi ile Ronaldo da herhalde 2-3 sene sonra olmayacaklar.
Çok.
Ama şöyle biz
üzücü yani. Diye,
biz en azından izleme imkanı bulduk.
Abi, biz evet, çok şanslıyız.
Biz şanslıyız yani. Şanslı jenerasyon.
Yani Real Madrid Barcelona maçları ben mesela 2-3 yıldır
abi, bir şey
çok böyle denk gelmediğim zaman izlemiyorum mesela.
Maradona'yı da izledim ben ya. Orada o yüzden şey yapıyorum. Küçüktüm ama Maradona'yı da izleme imkanımız vardı.
Barcelona Chelsea maçları. Messi Mourinho kapışmaları. Tabii. Onlar da çok güzeldi. Yani Kerem ayrılmak istiyor ama bakalım ikna edilebilecek mi Avrupa Şampiyonası sonrasında göreceğiz. Zaten bu düşüncede olduğu için temsilcisini değiştirdi. Menajerini değiştirdi. Daha önce Mesut Özil'in menajeri olan Erkut Söğüt'le çalışıyordu. İstediği teklifler gelmediği için ve bu sezon içinde zaman zaman tepkiler, protestolar, eleştiriler aldığı için
çok düşün.
Beraber.
Menajerini değiştirdi.
Kim oldu?
Cenk Melih yazıcıyla
anlaştı. Evet, İrfan Can Kahveci de aynı şekilde.
Merih Demiral'ın aynı zamanda menajeri Cenk Melih yazıcı.
Fener'de de İrfan Can Kahveci değiştirdi.
Aynen.
O da Cenk Melih yazıcıyla anlaştı.
Bunun dışında Zaha
kalıyor.
Aslında bu sezon 10 gol 4 asist 14 gol skor katkısı ama Yani maliyet performans anlamında 14 gol yani Galatasaray'ı tatmin etmedi. Zaten birçok maçta neredeyse sezonun %50'sinde %60'ında kenardaydı Zaha, kulübedeydi. Bu noktada Galatasaray para kazanarak Zaha'yla yolları ayırabilir miyiz düşüncesinde. West Ham United Zaha'yı istiyor. Ve İngiliz kulübü Galatasaray'a istediği bonservis bedelini sordu. Ve Galatasaray'ın Zaha için istediği rakam 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Menajeri devrede, kendi menajeri Zaha'nın Galatasaray'la yani West Ham United'a yetkiyi vermiş. Ve Zaha'nın menajeri de Galatasaray'dan biraz daha fiyatı indirme istedi. Henüz Galatasaray buna olumlu yanıt vermedi. Bakalım yaz transfer döneminde belli ki Zaha'nın transferinde konuşacağız, gelişmelerinde konuşacağız. Tete zaten Okan Hoca'nın açık bir şekilde ne diyeyim düşünmediği oyunculardan bir tanesi. Burada Radyo Gold'de de anlatmıştım. Yani ara transfer döneminde Castro Lincoln kalktı Brezilya'dan geldi Tete'yi ikna edebilmek için. Yalnız, ama edememişti.
Bir
fakat
bir şey söyleyeyim
ligin ikinci yarısında bence Okan Hoca yani Tete'ye net bir mesaj verdi. Yani burada kalırsan, böyle diretirsen oynayamazsın demek istedim.
Bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe ile Galatasaray geçen sene transferlerde karşılaştırırsam ve kıyaslarsam Fenerbahçe çok daha iyi ve nokta transferler, başarılı transferler tabii yapmış.
Abi bir şey söyleyeyim.
Galatasaray Tete yanlış transfer. Zahat yanlış. Ndombele yanlış. Sonra sol beksiz oynadı. Barış Alper sol bek oynadı. Sağ bek boya gitti. Sağ beke oraya diye bir oyuncu aldı. Oynayamadı hiç. Ve ona rağmen Galatasaray şampiyon oldu abi. Yani niye? Çünkü eldeki mevcut oyuncular bir şekilde orada liderlik yaptılar. Kerem yine sorumluluk aldı. Barış Alper çok üst düzey oynadı. Icardi yine son 10 maç şampiyonluk modunu açtı. Torreira iyi oynadı. Mertens ilk geldiği seneden bu sene daha iyi oynadı. Yaşlı olmasına rağmen çok enteresan. Bak Mertens ilk sene katkı verdi evet ama bu sene daha da verdi. Muslera yine iyi oynadı, büyük oynadı. İşte bakıyorsun Davinson Sanchez iyi oynadı. Nelson yine sonra ilk başta yedek başladı, sonradan katkı vardı. Abdülkerim iyi oynadı. Yani mevcut oyuncular yine Galatasaray şampiyon yaptı. Transferlerin hiçbir katkısı olmadı Galatasaray'a. Enteresan bir durum. Fenerbahçe'de tam tersi. Transferler çok iyiydi vesaire. Demek ki Fenerbahçe'nin mevcut oyuncuları çok yeterli değildi.
Yok, mevcut oyuncular iyiydi. Yani katkı sağladı. İrfan Cankavacı katkı sağladı. Ostorvat'a katkı sağladı. Ferdi sağladı.
Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var yalnız ha.
Çok iyi kadro. Fenerbahçe zaten Fenerbahçe'nin kadrosunun korunmasını istiyor.
Fenerbahçe'nin kadrosu da iyi. Milli takımla alakalı neler söylersiniz?
Milli takım yani cuma günü, yarın şampiyona başlıyor. İnşallah hazırlık maçlarından çok daha farklı iyi bir futbol ortaya koyar milli takımımız.
Polonya maçında iyi oynadı mı?
Ben yani ikinci yarı iyi oynadı.
İkinci yarı çok
evet,
iyi oynadı.
İkinci yarı iyi oynadı.
İkinci yarı iyi oynadı. Ve yarı iyi oynadı. Abi Hakan Çalhanoğlu'yla Arda Güler ve Barış Alper üçü ve Ferdi dördü aynı anda sahada olmalı abi.
Arda oynamalı bence.
Arda girdi.
Evet.
Hemen kalite geldi. Hakan'la ikili şeyler, alverler, paslar, orada topun milli takımda kalması, oyuna hükmetmesi, Arda'nın ön tarafı ciddi anlamda etkili kılması, bindiren oyuncuları hemen tekte atması, hiç topu tutmaması ayağında. Arda baya futbolcu olmuş abi.
Abi ya adam boş yere şey mi? Ancelotti diyor ve kalacak diyor, geleceksin.
Tabii
diyor.
Tabii Arda ve Arda şampiyonada bir iki tane böyle sıkıştırsa gol ciddi anlamda, mesela şu anda fiyatı 25 milyon 30 milyon euro civarı ya.
O fiyat, serbest kalma bedeli çok yüksek.
Tabii fiyatı 60-70 milyon euroları çıkar hemen. Zaten seneye de daha fazla maç oynar. Mesela bu sene kaç maç oynadı? 7 maç mı oynadı? 7-8 maç oynadı ama seneye 20 maç oynar, 25 maç oynar. Ertesi sene de 40 maç oynar. Ve orada şey değil abi. Ne zaman oyuncu hazırsa o zaman oynatıyorlar. Ve
ama çok değer verdi. Ancelotti inanılmaz değer veriyor.
Tabii. Sizi bir tane pırlantayla tanıştıracağım diyor. Çok ya, özel çocuk, özel çocukla tanıştıracağım diyor.
Onlara düşün mesela. Onlara formasının arkasında Arda yazıyormuş Ancelotti'nin.
Aynen öyle.
Ama milli takım ben iyi yani Polonya maçının ikinci arasındaki futbolundan şey olduğunu.
Bir milli takım 11 yapsanıza. Ali Naci, evet. İrfan 25 teknik direktör olsalar nasıl bir 11 ile sahaya çıkarlar? Ama bak lütfen rica ediyorum. Kalede sen Mert. Fenerbahçeli'li, sen de Galatasaraylı'yı bir kenara bırak.
Bak kalede Mert.
Adaletli bir 11 yapın abi.
Kalede Mert. Solda Ferdi. Abdülkadir. Yanında kim oynar?
Sen şey yapacaksın abi.
Süper kalmadı ki. Samet'i mecburla da oynatacağız.
Evet. Çünkü şey de iyi değil. Melih de iyi değil.
Melih de iyi değil. Melih çünkü sakattan çıktı. Artık orada Suudi Arabistan'da çok şey yapmıyor. Solda Mert Müldür diyelim. Yok şey sağda Mert Müldür. Orta sağda Arda, Hakan. Ön liberoda.
Abi bir kere Arda'ya her halükarda orta sahada yer açmak zorundasın. Şimdi Arda Güler'i yazalım abi. Arkasına da Hakan'ı
yazacağım.
Çalhanoğlu'nu yazıyorsun. Doğru mu?
Tamam.
Şimdi kalede Mert.
Ferdi.
Ferdi Banko.
Abdülkadir.
Abdülkerim.
Abdülkerim.
Yanına.
Yanında işte stoper yok. Samet mecbur.
Ahmetcan. Ahmetcan.
Yani,
abi Samet iyi değil abi.
Tam değil ama şampiyona da şimdi seviye de çok şey seviye.
Zeki.
Abi.
Sağ bekte Zeki.
Zeki. Tamam. Orta sahaya gelelim. Hakan Çalhanoğlu. Yanına.
İsmail mi? Ama İsmail ilk maçta oynamayacak.
Abi orta sahaya.
İsmail yok mu? O zaman mecbur.
Salih Özcan.
Salih Özcan. Onların çünkü önünde.
Arda Güler.
Çok yumuşak olur. Orta sahayı.
İlk kimle oynuyoruz?
Beşlik olur.
İlk maçımız
Gürcistan.
Tamam abi. Gürcistan maçında oynarsın bunu.
Şöyle başlarsın. Benim şahsi fikrim. Mert, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi.
Tamam.
Orta sahada Salih, Orkun, Hakan'la başlarım. Ki orta sahayı tutmak için sağda Arda, solda Barış. Forvet'te
sağda
Kenan.
Arda.
Sağda Arda Güler. Ki öyle oynattı zaten. Real Madrid de öyle oynatıyor. Solda Barış. Forvet'te Kenan Yıldız. Ki zaten biraz forvetsiz bu oyun. Açamadın mı? Rakibi açamadın. Kendin oyunu tuttun ama. Hemen 4-4-2'ye dönüp Salih ve Orkun'dan birisini çıkarıp
Arda'yı atacaksın.
Arda'yı göbeğe atıp ya İrfan Can'ı oyuna atarsın.
İrfan Can sakatlanmış.
Ya doğru, İrfan Can sakatlandı. Kenan'ı sola atıp Barış'ı sağa atıp hemen forvete Cenk'i atarsın abi.
Kerem'i de atabilirsin oraya. Kerem Aktürkoğlu.
Kerem Aktürkoğlu olur. Yani orada alternatifi değiştirsin. Skoru bulursan da son 20 dakika işte Cenk'i atarsın, Semih'i atarsın vesaire. Ama bizim en büyük problemimiz santrafor olacak. Santraforsuzluk. Çünkü eldeki bence en doğru oyuncu Cenk. Ama o da fizik olarak çok iyi değil.
Son 30 dakika oynar mı?
Son 30 dakika oynar Cenk. Yani Cenk oynamalı zaten. Semih de bazı maçlarda son 20 dakika oynar. Ama Arda Güler'in, Barış Alper'in, Kerem Aktürkoğlu'nun, Hakan Çağlanoğlu'nun, Ferdi'nin performansı çok belirleyici olacak. İrfan sakatlandı. Bir maç mı oynamayacak?
İsmail de aslında.
İsmail ikinci maçta oynuyor. İsmail bir aydır oynamıyor. İsmail gücüyle oynayan bir oyuncu olduğu için şimdi bir aydır oynayamayan bir oyuncu geldiği anda ne kadar katkı verir o da muamma.
O ciddi bir sakatlık yaşadı o. O Sırbistan'a gidip işte Tadic'in Tadic'i de hem Tadic'in dönmesinde önemli etkili olan önemli bir fizyoterapiste falan çalıştı. Yoksa bu şampiyonada yetişmeyebilirdi.
Evet.
Daha erken döndü aslında sahalara.
Evet. İnşallah iyi olur. Yani İsmail'i ben çok beğeniyorum abi. Çok iyi futbolcu. Ve İsmail milli takımda da iyi oynuyor.
İsmail milli takımda daha iyi oynuyor. Çünkü daha Türkiye liginde çok kolay kart gösteriyorlar İsmail'e. Yani evet. 35'te İsmail'e kart görüyor. Ondan sonra ritim olarak düşüyor.
Doğru. TFF'nin çekmiş olduğu videoda bizim çocuklar olan neden Semih ile Mert yok düşmanlık bu demiş. Bir tane Beşiktaş taraftarı.
Yok muymuş?
Atakan abi ben bir kadro yapayım. Kalede Mert, solda Ferdi, ortada Abdülkerim, Kaan Ayan, sağ bek Mert Müldür demiş. Ama Mert Müldür sağ bekte çok iyi oynamıyor kardeşim ya. Onların önünde Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, sol taraf Kerem, ortada Arda, sağ taraf Barış Alper, en önde Semih ya da Kenan demiş. Yani kötü bir kadro yapmamış. Evet, bakıyoruz. Sorular var.
Ya bir kere Gürcistan maçında daha ofansif.
Galatasaray Arda kardeşlerle sözleşme uzatacak mı Ali Naci'ye soralım demiş. Bir tane laf sokmuş. Bir tane muhtemelen Fenerbahçe'yle.
Güzel soru baya.
Hoşuna gitti mi?
Hemen İrfan nasıl hoşuna gidiyor?
Arda kardeşler aldı ya Galatasaray'ı.
İrfan abi belli konuşmayı çok özlemiş ama size de Arda sıra söz versin demiş.
Bak şeyi unuttuk abi, söyledim. Okan Hoca şey demiş ya, penaltılar son dakika penaltı. Bir de ben hiçbir maç hatırlamıyorum. Hani İstanbul Spor maçını unutmuş herhalde. Hani 1-0'da 2-0 olacaktı. Penaltı verdi gitti. Baraj 13 metre kurdurdular falan. Onu unutmuş mesela, o da söylüyor.
Ya tabii Okan Burun hakemlerle alakalı dert yanması falan biraz ayıp kaçar da. Oster Wolde'yi Melih Şendil.
Niye kaçıyor ya, bir dakika ya.
Ulan dördüncü hakemle maç.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı bu sene.
Fenerbahçe taraftarına yıllardır masal anlatıyorsunuz, algı yapıyorsunuz.
Ya bir şey söyleyeceğim.
10 senedir ben mi Arda kardeşler var? 10 senedir mi büyük ekşi var? 10 senedir mi?
Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Fenerbahçe'de Galatasaray'da bu sene çok iyilerdi. Evet, ama hakemlerde iki takım da itti abi, bu kadar basit. Bu kadar basit
bir şey. Fenerbahçe
itti. Fenerbahçe konuşmaya da hakkı yok burada.
Fenerbahçe itmediler mi?
İtmediler.
16 penaltı. Bunların yaklaşık olarak 9 tanesi skor eşitken tamam, ve maçın son bölümlerinde verilmiş.
Ya yapma Allah aşkına. El vücuda bitişik.
Ya neyse, bu
penaltı
tartışmaya girmeyelim.
Penaltı olmayan pozisyonu söyledim.
Fenerbahçe dikkatini çekelim. 11 senedir şampiyon olamıyor değil mi? 11. sezona giriyoruz.
10 senedir
olamıyor. 10 sezondur hep hata. Evet, hakemler, doğru. TFF, doğru. MHK, Galatasaray, Beşiktaş, evet. Bilmem kim.
Hakem hataları oluyor. Çünkü
peki bir şey söyleyeceğim. Hakemler hatalı. Evet. O zaman İsmail Kartal'ı niye gönderdin? Mourinho'yu aldın.
Ya tabii.
Neden
ya.
Ali Koç istifa diye bağırıyorlar?
Allah yanıtta kalacak diyordun.
Neden Ali Koç istifa diye bağırıyorlar? Neden işler kötü başlarsa Ali Koç istifa diye bağırıyorlar?
Ben kalmalı dedim. Arada kalacakla kalmalı arasında fark var. Ben kalmalı dedim. Yani normalde eğer böyle düşünüyorsanız kalmalı 99 puan toplayırsa.
Kendi tezini kendin çürüttün. Şey, ne diyorum? Ergin Ataman'ın çok güzel bir lafı vardı. Pardon, sözü durun, şunu söyleyeyim.
Okan Hoca da
bir dakika dur, özel bir şey anlatacağım.
Okan Buruk da ikinci bitirse onunla ilgili tartışmalar.
Abi ben mikrofonu bırakıp gidiyorum abi.
İsmail Saymaz'cım niye bu kadar çok konuşuyorsun? Bak diyor demiş. İsmail Saymaz'ı bir susur Atakan abi. Beşiktaş konuşacağız demiş.
Anlattırmıyor. Abi Ergin Ataman yıllar evvel Hürriyet gazetesinde o zaman röportaj yapmıştık. Ergin Hoca şunu söylemişti. Obradovic'i ben getirdim. Fenerbahçe beni yenemediği için Obradovic'i getirdi. Bak şimdi. Şu an Fenerbahçe'de Galatasaray'ı yenemediği için, daha doğrusu Galatasaray'dan şampiyonluğu alamadığı için Jose Mourinho'yu getirdi abi.
Ya abi bu
kendi tezini de kendi çürüttü abi, bu kadar basit.
Şeycim, megalomani.
Eğer seni hakemler şampiyon yapmadıysa, Fenerbahçe çok başarılıysa, o zaman kardeşim Mourinho'yu niye getirdin ya?
Megalomani mı diyoruz biz bana, kendini çok öven insanlar öyle diyoruz değil mi?
Niye Ergin Hoca, kusura Ergin bakma ama megaloman olmayı sonuna kadar.
Ergin Hoca kibirli, egolu ve megaloman doğru ama dünyanın en büyük koçu abi.
Sonuna kadar hak eden bir isim abi.
Hayır, başarılı olabilir ama şunu söyleyeyim. Obradovic'i beni yenmek için getirdiğimesi bence saçma.
Doğru.
Saçma abi.
Doğru abi.
Ne doğru?
Ergin Ataman'ı yenemediği için en iyi, Avrupa'nın en iyi koçunu getirdi Fenerbahçe Aziz Yıldırım.
Ya
çok doğru.
Ergin Ataman'ı yenemediği için de Avrupa'nın,
evet abi,
Avrupa'nın en iyi koçu kimdi? Obradovic. İşte onu getirdi adam.
Niye? Tamam işte niye getirdi?
Niye getirdi?
Çünkü Ergin Ataman'a kaybediyordu.
Ya niye kaybediyor? Fener'in de şey,
Efes'teyken, Galatasaray'dayken.
Yenemedi mi Fenerbahçe? Ergin Ataman'ın da yendi Fenerbahçe.
Peki. Neyse abi, Fenerbahçe hep haklı.
Zaniolo'yu soruyorlar kalıyor mu diye.
Zaniolo
kalıyor mu?
Zaniolo İtalya'da futbol hayatına devam etmek istiyor.
50 milyon euro bonservis.
İtalya'ya gitmek istiyor. düşün işte, bir senedir oynamayan oyuncuyu bile hala işte Atalanta'sı, Milan'ı falan istiyor. İşte.
Tam ne kadar istiyor? Ne kadar istiyor?
20-25 milyon euro, belki 30 milyon.
Verirler mi 25 milyon euro?
Verirler bence.
Bence vermezler. Niye versinler?
Peki şöyle söyleyeyim.
Aston Villa'da zaman zaman oynamış, çok varlık göstermiş bir oyuncu.
20 milyon euro verirlerse başarı diyecek misin?
Kaça aldınız?
15.
Diyecek misin? 5 milyon euro. Az önce sallıyordun şeye. Gerson Fernandez'e.
Ne?
Ali Naci az önce Gerson'a sallıyordun.
Ben başarı demiyorum. Bak. Diyorum ki sana, kabul edecek misin? Değil. Vermezler diyorsun 20 milyon euroyu.
20 milyon euro verecekler mi diyorsun? Verirler mi?
Ben en az 20 milyon euro gidecek diyorum.
Onu 30 yapar Galatasaray medyası.
Tam 20 milyon euro veriyorlarsa oradan Galatasaray 5 milyon euro kazanıyorsan şeydir zaten ya, kardır yani. 5 milyon 5 milyondur abi.
Bonuslarla 50 milyon euro.
Zannetmiyorsan kar kardır.
Abi de, şimdi bak Galatasaray medyası onu 30 yapar diyor ya arkadaş, bir sezon boyunca körü körüne ne İsmail Kartal'ı eleştirebildiler o Fenerbahçe medyası, ne Sayın Ali Koç'u eleştirebildiler.
Yalnız bu sene
arkadaş Galatasaray medyası en ufak şeyde Okan Hoca'yı da eleştiriyor, Dursun Özbey'i de, Erden Tibur'u da. Şey ben bu mikrofonda çıkarsınlar, VAR'a gitsinler.
Galatasaray'ın
kaç kez eleştirmişim abi.
Galatasaray'ın bu sene en büyük rakibi Fenerbahçe olacak, evet. Beşiktaş ve Trabzonspor daha iyi olacak, evet.
Bir Beşiktaş da olacak bence.
Erden Timur abi.
Aynen.
Erden Timur.
Abi
en büyük rakip Erden Timur.
Tabii. Eskiden
ligi bitirmeyeceğiz diye bir açıklama yapan adam yok ortada, değil mi? Güzel, enteresan.
Bir sene önce ben Dursun Özbek biraz sallandı mı? Dursun Özbek'i nasıl sallarlar belli değil. Bak ben sana abi söyleyeyim.
Şöyle söyleyeyim, bu federasyon bak.
Şu anda Aporta bekleyen o kadar çok insan var ki.
Hayır, bir de şöyle bir durum var mesela. Şimdi burada tabii Fenerbahçe yönetimine de şey yapıyorum da. Ya Okan Buruk'un mesela küfürlü tezahüratı var. Sonra özür diledi mesela, tamam mı? Sonra
ama fakat yapmadı ha, dikkat et. Fenerbahçeliler gibi abi, hani böyle. Oynamadı adam. Hata yaptım dedi, çıktı özür diledi.
İkadi de şey yaptı, küfürlü tezahüratı. Lan arkadaş niye TFF, PFDK'ya niye sevk ediyorsun? Tatile mi gidiyor PFDK?
Bütün Fenerbahçe takımı o zaman PFDK'ya sevk edilmeli.
Fark etme, sevk etsin. Kim hata
yaptı? Kim sevk edildi kardeşim sizin takımdan?
Sevk etsin diyorum.
Aa ne güzel, Galatasaraylıysa sevk etsin. Fenerliyse ama ben diyorum.
Ama bak Okan Buruk'un tezahüratı nerede PFDK?
Ya derbi sonrasında soyunma odasında sahada ne küfürler ettiniz? Ya bunu konuşmadın.
Bak 5 maç ceza
adam aldı. Çıkıp bir de özür diledi açık açık yani. Bak bu bir erdemdir. Bu bir kalitelidir.
Ya edecek şükür.
Ama fakat falan yapmadı herif. Hata yaptım, özür dilerim. Bana yakışmadı dedi abi adam.
Bir hafta sonra özür diledim. Şeyden sonra değil, bir hafta sonra.
Ne yapsın herif?
Yalnız ben soyunma odası görüntülerini koydum ya.
Galatasaray TV'de özür diledi bir de.
Çarşamba YouTube'a koydum, baktım millet orada değil. Perşembe Twitter'da koydum, olay oldu falan filan. Sonra Fenerbahçe kulübünü aradılar beni vesaire. Sonra PFDK'ya görüntüleri yolladı Fenerbahçe vesaire bilmem ne.
Ben bir PFDK tatile çıkmış orada bir yerler.
Sonra Fenerbahçe'de bir sallıyor bana, sen birinin görüntüleri perşembe verdin diyorlar.
Hep bu şarkıyı
sen söylüyorlar. Sen de bak senden
şüphelen. Öyle sallıyorlar. Bana şeyden sonra sen birinin perşembe verdin, PFDK'nın toplanmasını bekledin falan. Ya inanılır gibi de bana ne kardeşim ya. Ya bana ne, beni niye ilgilendiriyor abi? Ben haberciyim abi.
Sakladım videoyu.
Ya abi ya şaka gibiler ya.
Geliyorum. Değişik bir psikoloji içinde. Değişik ya abi. 11 seneden bahsediyorsun bak. Abi.
Değişik psikoloji.
Hep mağdurlar abi. Hep.
Mağdurlar tabii, mağdur.
Hep çünkü. Bir oyun var. Abi, hep bir kumpas var. Hep lan, abi. Hep 11 sene. Ya
evet. Bu arada Dursun Özbek de enteresan. Evet diyor, ben diyor başkanlık sözü verdim diyor. Ama diyor şartlarda işte.
E bak o da mert.
Ama Dursun Özbey'e bak, inanılmaz bir adam demedi ya.
Sözünde durmayanlar o mertlik.
Yok şey, yo, hayır. Net bir yalnız, şekilde söylüyor
Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın şeyinde de mesela biz komisyoncu imasında bulunmadık diyor. Komisyoncu imasında bulunuyor Mourinho'ya. Şeyde Ali Koç da mesela orada bir şey söylüyor, ben söylemedim dedi. O da söyledi bir
ligden
şey.
Çekileceğiz.
Ha ligden çekilme muhabbeti. Herkes
ne abi. Ama İrfan abi, 25 konuşur mu bunları?
Abi tüm kulüp abi, başkanı Aziz Yıldırım çıkıp,
Aziz Yıldırım çıkıp Acun Ilıcalı'ya gerizekalı dedi ya. Neler söylediler bak, birbirlerine.
Biliyordun.
Seviyeye bak ya. Seviyeye bak abi. Şaka gibi değil mi? Galatasaray'da bu olmaz işte. Adam söz verdi. Yo. Tutmadım dedi abi. Şartlar değişti. Ben başkanlık yapmak istiyorum dedi mesela.
Ama söz verdiğimi tutarsın ya Ali Naci.
Abi niye tutasın ya? Niye tutasın? Şartlar değişirse tutmadıysan sen, bunu dersin ki ya pardon bize, evet ben tutmadım.
Sen yani sözünle bize söz verdin. Senle yarın.
Abi ama bak yalan söylemiyor.
Ama tamam.
Hakaret etmiyor. Diyor ki evet o günkü şartlarda vermiştim. Ali ama Naci. Şartlar değişti.
Ali Naci.
Tutmadım.
Ali Naci. Ben sana söz verdim. Hı. Senle şeyde Bostancı Mado'da buluşacağız abi. Şeyde İbrahim evet. Üzümümüzün mekanı.
Evet.
Yarın
baba ayağım
saat 15'e buluşacağız. Biz gittik. Sen yoksun, aradık. Ya ben vazgeçtim, gelmedim ya. Söz verdim ama.
Evet.
Şu anda şartlar değişti.
Evet.
O zaman sana bakış açımız değişmez mi?
Abi zaten bakış açısı değiştiği için Erden Timur da görevi bıraktı.
Ya
çok
tamam,
net belli
ya,
değil hayır, zaten hayır,
bu. Doğru bir davranış mı? Doğru bir karakter
abi mi? Değil tabii değil. Ki ama adam yalan söylememiş diyorum ben de Dursun Özbek için. Adam açık açık söylüyor diyorum ben de. Evet verdim diyor. Zaten Erden Timur da o söz tutulmadığı için görev bıraktı.
Üstüne yaşanan yıllar önce bak biz bir hikaye anlatayım size. Kovalaşma haberi geldi bana. Kovalaşma 5 yaşa geliyor. Sene 2015 kamptayız, Almanya kampı. haber geldi 2-3 yerden, tam Portekiz'den falan, çok sağlam yerlerden geldi. Aradım fitotermanı, aram da çok iyi abi. Sızmıyor yani. Akşamları falan beraber dışarı çıkıyoruz, o kadar iyiyiz yani.
İkinci gelişimi, ilk gelişimi?
İkinci geliş. Hı. Aradım, başkan nasılsın, iyiyim Atakan, sen nasılsın? Başkan dedim, bak böyle böyle haberler geldi Portekiz'den bana, kolejma ile alakalı falan. Ben haber yapacağım dedim. Dedim bak yanlış yönlendirme beni. Dedi ki yok, alakası yok kardeşim dedi. Bak dedim, başkan yanlış yönlendirme, yok dedi. Abi tamam, bize başkanın sözüne güveniriz değil mi abi? Kapattık abi. Ben vermedim haberi, şimdi başkan öyle dedi ya. Sonra bir saat sonra alt yazılar dönmeye başladı abi, kolejma Beşiktaş'ta diye. Sonra ben aradım, açmadı. Akşam aradım. Başkan dedim, sen yok diyorsun, ben sana söylemek zorunda mıyım dedi. Dedim ki sen bana söylemek zorunda değilsin ama yalan söyleme, yanlış yönlendirme. Sonra ben küstüm abi başkan, 2-3 ay konuşmadık falan. Sonra bir yerde denk geldik. Başkan dedim, ya senin yaptığın ayıp değil mi dedim. Beni yanlış yönlendiriyorsun. Bilmiyorum de.
Evet.
Ben kendi başımın çaresine bakayım ya, haberi yapayım yapmayayım.
Transfer sorma
bana. Bana böyle yaptı. Atakan'cığım, ben Beşiktaş başkanıyım. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda benim gözüm başım oynar, böyle bir de böyle kalçada sağa sola atıyor falan. Ya inanamadım.
Benim de böyle bir hikayem var.
Ya, ya inanılmaz.
Ali Dürüst gerçekten Türkiye'nin en tecrübeli idarecilerinden bir tanesiydi. O zaman Baliç gelecek Galatasaray'a. Başkanım dedim, Baliç gelmiş. Florya'daymış. Doğru mu? Ve hiç haber falan çıkmadı da. Yok dedi ya, ne alakası var, Allah Allah, kim çıkar dedi. Abi yarım saat sonra Baliç antrenmana çıktı.
Ya çok iyidir ha. Aynısını Kıvanç Oktay bana yaptı. Takım kampta düz koşu yapıyor. Dedim ki basına kapadılar. Açıkta önce dedim ki bir şey mi var, bak oyuncu mu getirdiniz, saklıyor musunuz falan, biz gazeteciyiz ya. Yok dedi, ne alakası var. Dinapoli diye bir oyuncu getirmişler, deniyorlarmış abi. Ben atladım haberde. Sonra ben Kıvanç Oktay Ersun birbirimize girdik abi. Ben bir bağırıyorum, o bana bağırıyor, ben ona bağırıyorum falan. İnanılmaz. Ama ayıp abi, yanlış yönlendirme.
Evet abi, yalan söylüyor.
Çek kenara, ya var de benden duymadın de, ya da yorum yok da ben anlayayım abi. Ben çünkü sana soruyorum orada abi. Hakan Bilal Kutlu abi Noble ile beraber geziyor. Daha transfer dönemi de açılmamış. Bir yerde otururken şey geliyor yanına. Selçuk Yıl ama yok, birisi yazar, spor yazarı. Diyor ki bu kim diyor. Ya diyor, futbolcu mu yoksa diyor. Yok diyor ya, bu Kabzımal diyor. Falan ama diyor çok fit diyor ya. Bu kendine bakıyor, spor yapıyor. Bir bakıyorsun Nobre abi iki ay sonra imza atıyor. Yani yanlış yönlendirmemek lazım. Değerli seyirciler, sevgili dinleyenler, yine bir Perşembe günü 3 Büyükler programında 2 saat boyunca 12 ile 14 arası birlikteydik. Anne Ağacı Küçük İlfan 25 ve ben
daha çok İlfan 25 ile beraberdiniz.
Daha çok İlfan'la beraberdik. Özlemiş konuşmayı. Hiç de sevmez konuşmayı. Gelecek hafta Allah izin verirse yine Perşembe günü saat 12 ile 14 arası burada olacağız. Milli takımla beraber iyi haberlerle, iyi maçlarla, iyi yorumlarla karşınızda olmayı umuyoruz arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın.
Üç Büyükler sona erdi.